Şan 7, Hector'un teklifi, bunları söyledikten sonra ün salmış Hector kapılardan dışarı fırladı. Yanında kardeşi Alexandros da yürüyordu. Her ikisinin yüreğinde kalda dövüş arzusu vardı. Tanrı denizcilere cilalık yürekleriyle denizi dövüp durmaktan yorgun düştükleri ve yorgunluktan kolları kopacak bir hale geldiği sırada dileklerine uygun rüzgarı verip gönüllerini nasıl sevindirirse. Onun gibi iki kahramanın orduya dönüşü beklemekten OSANÇ'ye getirmiş Troyalılara dileklerine uygun bir müjde sevinci vermişti. Hemen birinin eline topuzlu lakabı ile anılan Ameli Areidos ve anası büyük gözlü Filomedus'un oğlu Menistios geçti. Hector da sivri temrenli mızrağı ile Eyni'yi boynundan, tunç başlığının altından vurdu. Dizlerini çöktürdü, işini bitirdi. Likyalıların başı Hiporobos'un oğlu Dlaukos Kardas'ı ile can yakan bir dövüş içinde tezgiden arabasının üstüne atayarak Dexites Ifinos'u vurdu. Adam omuzundan yaralanarak arabasından yere yuvarlandı, dizleri çökmüş, işi bitmişti. Fakat bu ara çakır gözlü tanrıça Athene canlar yakan dövüşmelerde Arbosluların kırıldığını gördü. Bir sıçrayışta Olimpos'un tepelerinden havalanıp kutsal İlyon'a yetişti. Onu Pergamus'un yukarısından gören Apollon, Tanrıçanın karşısına çıktı, Troyalıların zaferini istiyordu. En iyi ki, Zeus oğlu Apollon Han, Tanrıçaya şöyle dedi, ''Büyük Zeus'un kızı, Olimpos'tan fırlayıp gelişinde gösterdiğin tezliğin sebebi nedir? Olu gönlün seni ne yapmaya götürüyor? Herhalde Danayoslulara karşı saldırışlarla zaferi vermek istiyorsundur.'' Boyuna can veren Troyalılara hiç acıdığın yok. Ama bana inanırsan en iyisi şu olurdu, şimdilik bugünlük kaldayı. Dövüşü kestirelim, sonra gene dövüşürler, Troya için mukadder olan saat gelinceye kadar. Çünkü siz ölümsüz tanrıçaların gönlünüzde istediğiniz bu sitenin harap olmasıdır. Çakır gözlü tanrıça Athene cevap verdi, öyle olsun. Ben ne Olimpos'tan Troyalılara ve Ahaylılara doğru gelirken düşündüklerim aynıyla bunlardı. Fakat söyle bana, bu savaşçılar arasında devam eden kavgayı nasıl durdurmak istiyorsun? Zeus'un oğlu Apollon Han cevap verdi. At kısrak terbiyecisi Hector'un iç ateşini alevlendirelim. Kendi başına Danaoslulara meydan okusun, kendisiyle cana kıyan bir dövüşe girecek er arasın. O zaman tunç dolaklı Ahaylılar da şeref duyguları kabarıp Hector'la dövüşecek bir er çıkaracaklardır. Böyle dedi, çakır gözlü tanrıça Athene itiraz etmedi. Fakat o ara Priam'ın oğlu Menelas, birbiriyle danışıp anlaşan iki tanrının kurduğu planı gönlüyle sezerek Hector'un yanına geldi. Şunları söyledi, Priam oğlu Hector, düşünüşte Zeus'un eşi. Kardeşim olarak sana söyleyeceklerime inanmak ister misin? Öyleyse haydi, Troyalılarla Ahaylıları oturt. Ondan sonra Ahaylıların en yiğitlerine meydan oku, seninle cana kıyan bir dövüşe girecek er ara. Henüz ölümün kurası çıkmamış, kaderinin son saati gelmemiştir. Daima var olan tanrıların kulağıma gelen sesi benim için bir güvenliktir. Böyle dedi ve bu sözleri işiten Hector çok sevindi. O zaman elinde yarı günday mızrağı ile Troya taburlarını tutmak için hatların önüne ilerledi. Hepsi oturdu, Adamemnon da güzel dolaklı Ahaylıları oturttu. Athene ile gümüş yaylı Apollon, akbaba kılığında kuşlara dönerek Zeus babanın yüksek meşe ağacına kondular. Adamların sık saflar halinde oturduklarını sevinçle seyrediyorlardı. Onlarda mızraklar, zırhlar, kalkanlar titreşiyordu. Zefir rüzgarı çıkar çıkmaz deniz yüzü nasıl titreşirse, ova içinde saf saf oturan Troyalılarla Ahaylılar öyle bir titreşme içindeydi. Hector her iki orduya şöyle dedi, dinleyin beni Troyalılar ve güzel dolaklı Ahaylılar. Size göğsümün içinde gönlümün ne istediğini söyleyeceğim. Yukarılarda tahtında oturmuş olan Zeus yeminli paktı onaylamadı. İki milletimize karşı kötü niyeti, kavganın sonu olarak ya sağlam hisarları ile Troya'nın düşmesi veya Ahaylıların kendi gemileri yanında mahvolup gitmesi saatini tespit etmiştir. Aramızda bütün Ahaylıların cesur kahramanları vardır. Bunlardan gönlünde benimle dövüşmek arzusunu kim buluyorsa, bütün ordu namına tanrısal Hector'a karşı bir şampiyon olarak meydana çıksın. Şimdi hepinize şunları söylüyorum. Zeus aramızda şahit olsun, eğer o temrini uzun tunç silahıyla beni yenerse, silahlarımı soysun, koca karınlı gemilere götürsün ama cesedimi bizimkilere teslim etsin. Troyalılar ve kadınları ateş payımı törende verebilsinler. Eğer ben onu yenersem, Apollon zafer şerifini bana verirse, ben onun silahlarını soyup kutsal iliğine götüreceğim. Okçu Apollon'un harimi duvarına asacağım ama cesedini denk yapılı gemilerin yanına götürüp teslim edeceğim. Başları saçlı Ahaylılar onu gömsünler ve üstüne toprak serpip geniş Helespont, Çanakkale denizi sahilinde ona bir mezar versinler. Ve gelecekte sağlam kürekli bir gemi ile şarap tortusu rengi denizden geçilirken şöyle denebilecek, işte bir mezar, onda, vaktiyle ün salmış Hektor'un öldürdüğü bir kahraman yatıyor. Böyle denecek, şanım, şerefim hiç kaybolmayacak. Böyle dedi ve herkes sustu, bir ses çıkarmadı. Şeref teklifin leddini, korku kabulünü men etmektedir. Nihayet Menilas ışımla kalkarak Ahay kahramanlarına küfürlerle çıkıştı. Hay çolpalar, mendeburlar, karı Ahaylılar, size erkek denemez. Şu anda Danayoslular içinde. Hektor'a karşı çıkacak tek bir kişi bulunmazsa müthiş, iğrenç bir utanç olur. Haydin, hepiniz topraksı olun, şuraya gayretsiz, cesaretsiz oturan haysiyetsizler. Ona karşı ben silahlanıp çıkacağım. Zafer için değişmez hüküm yukarıda, göklerde verilmiştir. Böyle dedi ve güzel silahlarını takındı. Fakat Menelas, Hektor senden 100 kat daha kuvvetlidir. Onunla dövüşmek ömrünün son gününü görmek demektir. Seni anaylı hanlar buna zorluyorlar. Atreoğlu, güçlü kuvveti Adamemnon Han senin sağındadır. Sana bütün isimlerinde hitap ediyor. Bu çılgınlık olur, Zeus Dölü Menelas. Böyle bir delilik sana yakışmaz. Sana neye mal olursa olsun, senden çok kuvvetli biriyle dövüşmek hevesinden vazgeç. Priam oğlu Hektor bütün kahramanları korkutur. Ahilleus bile senden 100 kat kuvvetli iken, insanın şeref kazandığı kavgada onunla karşılaşmaktan ürkerdi. Git, kendi yarenlerinin ortasında otur. Hektor'a karşı Ahaylılar başka bir yiğit çıkarabilirler. Ne derece cesur ve yiğit olsa, cana kıyan dövüşmede canını kurtarsa bile, üyelerini sarsmak güç olmayacaktır. Kahraman böyle dedi. Kardeşinin yüreği kandı. Öğüt makuldü. Menelas da dinledi. Seyisleri sevinç ile omuzlarından silahlarını aldılar. O zaman Nestor kalktı ve Ahaylılara şöyle dedi. Eyvah, eyvah. Ahay iline ne büyük yas çöküyor. Şimdi ne kadar ah, vah ederdi. İhtiyar araba sürücüsü Mirmidonların ulu gönüllü öğütçüsü ve Hatibi Pelioski vaktiyle konağında. Arboslıların babaları ve oğulları hakkında bana 1001 sual sormaktan zevk alırdı. Bugün hepsinin Hektor karşısında korkup sindiklerini öğrenmiş olsaydı. Ellerini ölümsüz tanrılara kaldırıp dua ederdi ki, ruhu vücudundan ayrılsın da Hades'in konaklarına girsin. Hay Zeus baba, Athene, Apollon, vaktiyle tek akan Keladon ırmağı kıyılarında, yaydan suyu kıyısındaki Feya veya Fera sitesinin suları önünde, Piloslularla Arkadyalılar arasında dövüşüldüğü günlerde olduğu gibi, şimdi genç olsaydım. Şampiyonları tanrılar eşi Erevtihalion'da, omuzundaki silahlar Areidos'un, erkek, kadın, herkesin topuzlu diye andığı tanrısal Areidos'un silahlarıydı. Bu lakap ona, başka savaşçılar gibi yay. Kaydı kullanmayıp bir demir topuz taşıdığı ve onunla taburları bozup kırdığı için verilmişti. Likurg onu hile ile kuvvetle değil, dar bir yolda sıkıştırarak öldürmüştü, orada demir topuz. Korunmak için işine yaramamıştı. Likurg haince üstüne çullanıp Kardus'u ile deşmiş geçirmişti. Adam toprağa yuvarlanmıştı. Likurg, Tunç Tanrı Ares'in hediyesi silahlarını soyup aldı. Ondan sonra onları Seyisi Erevitalion'a hediye etmişti. Bu silahlarla Erevitalion bütün kahramanlara meydan okurdu. Fakat hepsi korkudan titrerlerdi. Onunla dövüşmeyi hiçbiri gözüne almazdı. Yalnız ben, sabırlı yüreğim o derece güveniyordu ki, beni dövüşmeye dürttü. Yaşça da, o sırada, hepsinden gençtim. Ben dövüştüm ve Athene şanı, şerefi bana verdi. En kocaman ve en kuvvetli adamı öldürdüm, yayda boyu boyuna serilmiş, yatıyordu. Ah, şimdi de genç olsaydım, gücüm eski halinde olsaydı. Tuldası kıvılcımlı Hektor ile dövüşmeye büyük bir hevesle atılırdım. Halbuki siz, bütün Ahay ordusunun kahramanları, Hektor'un meydan okumasına cevap verme hiçbir arzu göstermiyorsunuz. İhtiyar onlarla böyle atışıyordu. Fakat işte şimdiden, 9 kişi birden kalktı. İlkin, Budunlar çobanı Adamemnon kalktı. Onun arkasından Tideoğlu güçlü Diomens, ondan sonra cesareti ateşli iki Ayas, ondan sonra İdomini ile yardımcısı Merion can yakan en yalın rakibi, ondan sonra Evemon'un yiğit oğlu Evripi, nihayet Andremon oğlu Toyas ile tanrısal Odysseus. Hepsi tanrı eşi Hektor'la dövüşmeye hazırdı. O zaman ihtiyar araba sürücüsü Nestor gene söz haklı. Şimdi birimizin seçilmesi için aranızda kura çekin. Seçilecek olan bütün güzel dolaklı Ahaylıların davası adına dövüşecek. Dövüşmede zalim ölümden kurtulursa, kendi yüreğinin şan, şeref davasına da hizmet etmiş olacak. Böyle dedi, hepsi, kuralarına birer marka koydular. Ondan sonra, kuralar Atreoğlu Adamemnon'un tuldasına kondu. Bunun üzerine adamlar ellerini kaldırarak dua ettiler, Zeus baba, lütfet, Ayas seçilsin, ya Tideoğlu. Ya da altın yatağı Mikene hanı seçilsin. Böyle diyorlardı. İhtiyar araba sürücüsü kuralları salladı. Tam herkesin dilediği, Hayas'ın kurası Tulda'dan dışarı sıçradı. O zaman çavuş, sıçrayan kurayı aldı. Sağdan başlayarak yığınlar arasından birer birer kahramanlara götürüp gösterdi. Birer birer kurayı tanımayıp, hayır diyorlardı. En son ün salmış Ayas'ın önüne gelen çavuş. Kurayı onun eline verdi. Ayas markasını görüp tanıdı, yüreği büyük sevinç içinde, kurayı yere atarak şöyle dedi, dostlar, kura benimkidir ve yüreğimde sevinç var. Çünkü tanrısal Hektor'u yeneceğimi sanıyorum. Haydin, ben zırhımı giyerken, siz de Kronos oğlu Zeus Han'a dua edin, kendiniz için ağzınızı açmadan, Troyalılar sizinlemesinler, isterseniz. Açık açık dua edin, kimseden pervamız yoktur çünkü. Beni kimse kaçmaya mecbur edemeyecek, ne arzusu ile, ne de bilgisi ile, anam Salami'nin doğurup büyüttüğü, umarım ki, tor bir çocuk değildir. Böyle dedi, hepsi gözleri geniş göklere açılmış, Kronos oğlu Zeus Han'a dua etti, Zeus baba. İda'nın sahibi, ulu şanlı tanrı, zaferi Ayas'a ver, ona büyük bir şan, şeref kazandır. Ama Hektor'u seviyorsan ve onun için kaygılanıyorsan, her ikisine eşit kuvvet ve şan, şeref bağışla. Böyle diyorlardı, Hektor ile Anıl Ayas'ın dövüşmesi. Bu sırada Ayas göz kamaştıran tunç silahlarına takındı, vücudu tamamıyla silahlandıktan sonra ortaya sıçradı. Kronos oğlunun yürekleri yakan savaş ateşinin harareti içinde. Kavdaya tutuşturduğu savaşçılara ulaşmak için canavar tanrı Ares öyle bir sıçrayışla atılır. Ahaylıların kalesi İnyarı Ayas'ta öyle bir sıçrayışla ortaya atıldı. Yüzü gülümsüyor, ayakları geniş adımlarla yürüyor, elleriyle de uzun mızrağını sallıyordu. Onu görünce Arboslular sevinç içinde kaldılar. Troyalıların yüreklerinde ise zalim bir korku sinmişti. Hektor bile göğsünde yüreğinin çarpıntısını hissetti. Fakat meydan okuyan kendi olduğu için soldan yarım çark edip yarenlerinin yanına çekilmesine vakit kalmamıştı. O sırada Ayas, elinde bir kuleye benzeyen tunç kalkanıyla yaklaştı. Taios'un sanatıyla yapılan bu kalkanın 7 kat kurumuş öküz köselesinden 8. dış katı tunçtandı. Hile ahalisinden ve öküz derilerini biçmede usta olan Taios, bu kıvılcımlı kalkanı iyi beslenmiş 7 boğanın derisinden yapmış, en üste bir tunç levha çekmişti. Telemann oğlu Ayas bunu göğsünün önünde tutuyordu. Hektor'un iki adım önünde durarak tehdit edici bir tavırla şöyle dedi. Hektor, şimdi sen kendin deneyeceksin. Ahaylılardan ne kıratta yiğitler vardır. Safları bozan arslan yürekli Ahilleus'tan başka. Ahilleus, deniz teknelerinin ortasında, küskün, Budunlar çobanı Adamemnon'a kızdın, oturup dinleniyor. Ama biz de senin karşına çıkacak boyda ve sayıdayız. Haydi, şimdi, dövüş ve savaş işaretini ver. Tuldası kıvılcımlı büyük Hektor cevap verdi. Tanrı Dölü Ayas Telemanoğlu, Budunlar başı. Beni zayıf bir çocuk veya kavgadan anlamaz bir kadın yerine koyup sınamaya kalkma. Ben kavgadan, dövüşten iyi anlarım. Kurumuş öküz derisinden yapılı, çok dayanıklı cenk aletimi sağa sola götürmesini iyi bilirim. Tez kuşan arabalar karşılaşmasında hücuma geçmesini iyi bilirim. Göğüs göğüse dövüşmede Ares'in dansını iyi oynarım. Ama senin gibi bir adamı gözetleyip şaşkınlığa getirerek değil, açıktan açığa silahımı değdirmeye çalışarak vurmak isterim. Böyle dedi. Uzun mızrağını sallayarak fırlattı ve Ayas'ın müthiş kalkanının 8. tunç katına değdirdi. Suali ucunun bükülmez tuncu kalkanın 6 katını derdi, 7.'si onu durdurdu. Bunun üzerinde tanrısal Ayas da uzun mızrağını fırlattı ve Priyamoğlu'nun yusyuvaylak kalkanına değdirdi. Sağlam silahın ucu parlak kalkanı deşerek iyi işlenmiş zırha saplandı. Böğür boyunca yürüyerek cebeyi yırttı. Fakat her ikisi elleriyle uzun silahlarını çekerek birbirlerine saldırdılar. Kan içici arslanlara veya kuvvetleri hiçbir şeyle kırılmaz yaban domuzlarına benzetilebilirlerdi. Priyamoğlu mızrağı ile kalkanın ortasına dokundu ama onu yırtacağı yerde ucunun tuncu büküldü. O zaman Ayas bir sıçrayışla Hektor'un kalkanını deşip geçirdi. Tam hamle üstü savaşçıya geri itti, boynundan çizdi ve hemen oradan siyah kan akmaya başladı. Fakat tuldası kıvılcımla Hektor'un dövüşmesi bu kadarla kalmadı. Az geriledi ve ötede bulunan büyük, pürtüklü, ağır bir taşı kuvvetli eliyle kaldırdı, sallayarak fırlattı. Bu taşın altında Ayas'ın müthiş kalkanını ortasından ezdi, tuncun çınlaması etrafa yayıldı. Bunun üzerine Ayas da ondan çok daha büyük bir taş alıp çevirerek, gücünün bütün hızıyla fırlattığı ve bir değirmen taşı kadar olan bu kaya parçasının altında kalkanını çökertti. Hector, kendi kalkanının altında çiğnenerek ayakları sendeledi ve boylu boyunca yere serildi. Ama Apollon hemen, aniden onu ayağa kaldırdı. O zaman, kılıçla birbirlerine saldırmak üzere iken, iki çavuş. Biri Troyalılar, öbürü Tunç Cebeli Ahaylılar namına araya girdi. Zeus'un ve insanların habercileri olan çavuşlar, ki bilge, Taltibios ile İdeos'tur. Değneklerini kaldırdılar, sonra İdeos çavuş söz alarak şöyle dedi. Çocuklar, dövüşü, savaşı kesin, ikiniz de bulut devşiren Zeus'un sevgililerisiniz, ikiniz de savaşçısınız, bunu hepimiz biliyoruz. Fakat işte gece geldi. Geceyi de dinlemek lazım. O zaman Ayas Telemanoğlu cevap verdi. İdeos, böyle konuşmaya her ikiniz Hektor'u davet etmelisiniz. Bütün yiğitlere meydan okuyan odur, işareti o versin. Ben Hektor'un diyeceğini yapmaya hazırım. Tuldası kıvılcımlı büyük Hector cevap verdi. Ayas, Tanrı sana büyüklük ve kuvvet verdiğinden bunlara bilgeliği de kattığından. Mızrak'ta ise Ahaylıların birincisi olduğundan, şimdilik bugünlük dövüşü, savaşı keselim. Daha sonra Tanrı iki milletimiz arasında tercihini belirtip zaferi birine vereceği güne kadar gene dövüşürüz. İşte gece de geldi, geceyi dinlemek de haktır. Gemilerin yanına gidip bütün Ahaylıları, hususiyetle yarenlerini, dostlarını sevindirirsin. Ben Priam Han'ın büyük şehrinde, Troyalıları ve elbiseleri yerlere kadar uzun Troya kadınlarını sevindiririm ki, bana inayetlerini dilemek için Tanrılar Meclisi'ne gireceklerdir. Haydi, birbirimize kıymetli armağanlar verelim. Böylece Troyalılarla Ahaylılarda herkes şöyle desin, ikisi yürekleri yakan atışma yüzünden dövüştüler ve aralarında dostluk kurarak birbirinden ayrıldılar. Böyle dedi. Ve o sırada gümüş çivili bir kılıcı, iyi biçilmiş kını ve kayışıyla birlikte getirerek Ayas'a verdi. Ayas da ona pırıl pırıl erbuvandan bir kemer hediye etti. Ondan sonra ayrıldılar. Biri Ahaylıların ordusuna, öbürü Troya yığınlarına doğru yürüdü. Troyalılar onu, sağ salim, Ayas'ın iç ateşinden ve kuvvetli ellerinden kurtulmuş görerek sevindiler, onu şehre götürdüler. Az önce ise kurtuluşundan ümitlerini kesmişlerdi. Pazarlıklar, Atreoğlu'nun barakasına gelinir gelinmez budunlar çobanı Adamemnon Kronos'un en kudretli oğluna 5 yaşında bir öküzü kurban kesti. Derisini yüzdüler, hazırladılar, doğradılar, sonra bilgi ile parça parça kestiler. Şişlere geçirdiler, büyük dikkatle kızarttılar, nihayet hepsini ateşten çektiler. Bu işler bitince ziyafete oturdular ve herkesin payını aldığı bu yemekten şikayet eden olmadı. Uzun filetoları yemek şerefini Atreoğlu kahraman Adamemnon Han Ayas'a sakladı. Sonra, susulluk ve iştiha tatmin edildiği zaman, ihtiyar Nestor hepsinden önce davranarak, tasarladığı projenin iplerini dizmeye başladı. Öğüdü daima onaylanan da oydu. Uslu akıllı söz alarak şunları söyledi. Atreoğlu ve siz bütün Ahay ordusunun Alp savaşçıları, bizim başları saçlı Ahaylılardan ölenler çoktur. Kanları, coşkun Ares'in vuruşlarıyla, akışı güzel Skamandros suyunun kıyılarında saçılmış, ruhları Hades'e inmiştir. Ahaylıların içinde bulundukları kavdayı, tan ağarmasıyla durdurmalısın. Biz de toplanalım, öküzlerle, katırlarla ölülerimizi buraya taşıyalım. Onları gemilerin az önünde yakalım. İçimizden kimler kalırsa, küllerini evlerine, çocuklarına götürelim. Vatan toprağına dönebileceğimiz gün. Ondan sonra cenaze ateşinin etrafında toprak yığıp müşterek bir mezar yapalım. Bu mezar için girişi güzel ova içinde bir yer seçeriz. Buna yakın olarak çabuk, yüksek burçları olacak bir hisar yaratalım ki gemilerimiz ve kendimiz için koruyucu bir sığınak olsun. İyi tanzim edilmiş kapılar açalım, onlardan ferah ferah arabalar geçebilsin. Sonra surun dışında ve ona çok yakın bir hendek kazalım ki düşman atlarını ve savaşçılarını bizden uzak tutsun. Mağrur Troyalıları üstümüze saldırmaktan alıkoysun. Böyle dedi ve bütün hanlar onayladılar. Bu sırada Troyalılar da İlya'nın Akropolü üstünde Priam'ın kapılarına yakın dernek kurdular, müthiş fırtınalı bir dernek. Bu toplantıda en iyi ki akıllı tedbirli Altınır söz alarak konuştu. Dinleyin beni, Troyalılar, Daydanlılar, müttefikler, size göğsümde yüreğimin emrettiklerini söyleyeceğim. Karar verelim, Atreoğullarına Arbosto, Helene'yi ve bütün hazinelerini teslim edelim. Götürsünler, bu saatte devam eden kalda yeminli paktın bozulması yüzündendir. Bizim için Taun'dan faydalı bir şeyin çıkacağını, bizi söylediğimden kurtaracak bir neticenin alınabileceğini bekleyemiyorum. Böyle deyip yerine oturdu. Bunun üzerine güzel saçlı Helene'nin kocası tanrısal Alexandros ayağa kalktı. Şu kanatlı sözlerle ona cevap verdi. Altınır, hoşuma gidecek bir dil kullanmıyorsun. Halbuki daha kutlu fikirler vermesini de bilirsin. Gerçekten ciddi mi konuşuyorsun? Öyle ise tanrılar aklını almışlar demektir. Şimdi ben at kısrak terbiyecisi Troyalılarla ben konuşacağım. Açık açık söylüyorum, hayır, kadını vermeyeceğim. Buna karşılık Arbos'tan konağına getirebilmiş olduğum hazineleri hepsini geri vermeye razıyım. Hatta kendi hazinelerimden de katabilirim. Böyle deyip yerine oturdu. Bunun üzerine Daydanoğlu, dernekte tanrı eşi Priam ayağa kalktı. Uslu akıllı söz alıp konuştu. Dinleyin beni. Troyalılar, Daydanlılar, müttefikler, size göğsümün içinde yüreğimin emrettiklerini söyleyeceğim. Şimdilik akşam yemeğini adet üzere şehirde yiyin. Aynı zamanda kendinizi korumaya bakın, tetik olun. Sonra İdeos, Tan armasıyla koca karınlı gemilere gitsin, Atreoğullarına, Adamemnon ile Minilus'a. Bu çekişmenin sebebi olan Alexandros'un teklifini söylesin. Buna makul bir teklif ilave etsin. İsterlerse can yakan kalda önülerimizi yakabilmek için bir müddet durdurulsun. Sonra gene dövüşürüz. Tanrı iki milletimiz arasında tercihini belirtip zaferi birine nasip edeceği saate kadar. Böyle dedi, hepsi güzelce dinleyip onayladılar. Akşam yemeğini kıta kıta ordugahta yediler. Tan ağarırken İdeos çavuş koca karınlı gemilere gitti. Ares hizmetçileri Danaosluları Adamemnon'un gemisi yanında dernek kurmuş buldu. Gür sesli çavuş ortalarında durarak şöyle dedi. Atreoğlu ve siz, bütün Ahay ordusunun Alp savaşçıları, Priam ve Troya'nın öbür başları bana emrettiler ki beğenip onaylarsanız bu çekişmenin sebebi olan Alexandros'un teklifini söyleyeyim. Argos'tan Troya'ya dönerken hay dönemez olaydı beraber getirdiği hazineleri hepsini geri vermeye, hatta kendininkilerden de katmaya razıdır. Fakat şanlı Menelas'ın nikahlı karısını geri vermeyeceğini söylüyor. Bununla beraber Troyalılar onu buna sıkıştırıyorlar. Bundan başka şunu da söylememi emrettiler. Önülerimizi yakmak için bir müddet can yakan kaldayı durdurmak ister misiniz? Sonra gene dövüşürüz, Tanrı iki milletimiz arasında tercihini belirtip zaferi birine nasip edeceği saate kadar. Böyle dedi ve hepsi dinleyip sustular, ağızlarını açmadılar. Sonra Narası Gür Diomedes söz alıp konuştu, kimse kabul etmesin, ne Alexandros'un teklif ettiği hazineleri, ne de Helene'yi. Herkes, en ahmak insan bile bilir ki Troyalıların mahvolması mukadderdir. Böyle dedi ve Ahay oğulları tek sesle alkışladılar. At kısrak terbiyecisi Diomedes'in söylevinden çok hoşlandılar. Bunun üzerine Adamemnon Han, İdeos'a şöyle dedi. Ahaylıların nasıl konuştuklarını, sana nasıl cevap verdiklerini kendin işitiyorsun. Ben de bu cevabı beğeniyorum. Buna mukabil, ölüleri yakmak teklifine karşı değilim. Hayatı terk edenlere kadavralarını yakarak ateşle verilecek ilk hafiflik reddedilemez. Bu paktımıza Hir'in gürler sesli kocası şahit olsun. Böyle dedikten sonra bütün öbür tanrıları tanıklığa çağırmak işareti olarak elindeki asayı kaldırdı. İdeos da kutsal iliğine doğru yürüdü. Orada Troyalılar ve Daydanlılar hepsi dernek halinde toplanıp oturuyorlar, İdeos'un dönüşünü bekliyorlardı. Çavuş dönünce ortalarında durup getirdiği mesajı tebliğ etti. Bunun üzerine çarçabuk bazıları ölüleri taşımaya, bazıları odun arayıp getirmeye koştular. Arbosluları da denk yapılı gemilerinden uzak, tezlikle ölüleri toplamaya ve odun tedarik etmeye koyuldular. Rütakere hisarın yapılması, derinden yavaş yavaş akan okyanustan göğe yükselen güneşin tarlalara şualarını yeni yaydığı saatte idi ve işte birbirleriyle sağ kalanlar ölenlerle tekrar yüz yüze geliyorlar. Fakat o sırada adamları birer birer tanımak çok güçtü. Yaralarının kanı su ile yıkanıyor ve sıcak gözyaşları dökerek yük arabalarına konuyordu. Büyük Priam cenazeleri ağlamak adetine izin vermedi. Yürekler kederli, sükût içinde kadavraları ateş öbekleri üzerine yığıyorlardı. Cenazeleri yaktıktan sonra kutsal iliğine doğru yürüdüler. Onlar gibi öbür yandan güzel dolaklı ahaylıların da yürekleri kederli, cenaze ateşinin öbekleri üzerine kadavraları yığdıktan ve yaktıktan sonra koca karınlı gemilerine doğru yürüdükleri görülüyordu. Henüz tan ağarmamıştı daha. Gündüz denemeyecek bir vakitti ki ateşin etrafında ahaylılardan seçkin bir zümre toplandı. Toprak yığıp müşterek bir mezar yaptılar. Bu mezar için ova içinde gelişi güzel bir yay tuttular. Buna yakın olarak burçları yüksek bir hisar yarattılar ki gemileri ve kendileri için koruyucu bir sığınak olsun. Ondan sonra ferah ferah arabaların geçebileceği kapılar açtılar. Hisarın dışında boylu boyunca bir hendek kazdılar ve kazıklar kaktılar. Fakat başları saçlı ahaylılar bu işlerle uğraşırken tanrılar, şimşek fırlatan Zeus'un etrafında dernek kurup Tunç Cebeli ahaylıların başardığı büyük işlere bakarak düşündüklerini söylediler. İlkin yeri sarsan Poseidon sözü aldı. Zeus baba, artık sonsuz yeryüzünde bir ölümlü var mıdır ki tasarladığını ve düşündüğünü ölümsüzlere bildirmek istesin. Bir defa daha görüyorsun. İşte başları saçlı ahaylılar gemileri için bir hisar diktiler ve ona boydan boya hendek de çektiler. Bunun için tanrılara şanlı yüzlük kurban sunmadılar. Şafak nerelere uzanıyorsa bu hisarın şanı oraya kadar gidecek. Halbuki bizim Feobos Apollon ile benim zahmetlere katlanarak kahraman Leomedon için diktiğimiz şehrin şanı unutulacak. Ona bulut devşiren Zeus büyük bir öfkeyle şöyle söyledi. Vah vah! Güçlü kuvvetli yeri sarsan, bu söylediğin sözler nedir? Senden, kolları ve ateşliliği yönünden 100 kat daha kuvvetsiz bir tanrı böyle bir şeyin olacağından korkuya düşebilirdi. Fakat senin şanın, şafak nerelere yayılıyorsa, oraya kadar gidecektir. Bak, dinle beni. Başları saçlı ahaylılar, gemileriyle, vatanlarına dönmek üzere hareket edecekleri gün, git, hisarlarını ye, ülke, enkazını denize dök, uzun sahilleri yeniden kumlarla ört. Böylece ahaylıların hisarı senin istediğin gibi yok olsun. Aralarında söyledikleri konular bunlardı. Güneş batmak üzere iken ahaylıların tasarladığı işler tamamlanmıştı. Barakalarında öküzler boğazlayıp akşam yemeklerini yediler. Onlara Lemnos'tan şarap getiren birçok kayıklar vardır. Bu şarabı onlara Jason oğlu Ün gönderiyor. Budunlar çobanı Jason'ın kollarında. Gebe kalan Kisipil onu doğurmuştu. Jason oğlu Atreoğullarına, Adamemnon'la Menelas'a ayrıca 1000 ölçek şarap hediye etmektedir. Başları saçlı ahaylılar şaraplarını almak için kimi tunç, kimi pırıl pırıl demir, kimi deriler, kimi canlı öküzler, hatta esirler verirler. Ondan sonra bol bir ziyafet tertip ettiler ve bütün gece başları saçlı ahaylılar cümbüş yaptılar. Troyalılar ve müttefikleriyle aynı zamanda. Akıllı tedbirli Zeus da bütün gece onların felaketini tasarlıyordu. Müthiş bir gök gürlemesi işitildi, yüzleri sapsarı oldu. Sağraklarındaki şarap yerlere döküldü ve artık kimse güçlü kudretli Kronos oğluna saçı kılmadan şarabı ağzına götürmeye cesaret etmedi. Sonunda uyuyup uykunun hediyelerini topladılar. Şan 9, tanrıların araya girmesi kaldırılıyor. Türü safran renginde şafak bütün yeryüzüne yayılıyordu ki, gürler sesli Zeus, dorukları sayısız Olimpos'un en yüksek tepesinde Tanrılar Derneği'ni kurmuştu. Kendi söz alıp konuşuyor, bütün Tanrılar dinliyordu, dinleyin beni, hepiniz Tanrılar ve Tanrıçalar, göğsümün içinde yüreğimin emrettiklerini söyleyeceğim, hiçbir Tanrı, hiçbir Tanrıça. emrimin dışına çıkmak denemesinde bulunmasın. Hepiniz oy birliğiyle onaylayın da şu işleri en büyük tezlikle sona erdireyim. Eğer tanrılardan birini görürsem, ki bilerek sözümden çıkıp Troyalılara veya Ahaylılara yardım etmeye gidiyor, öyle çarparım ki Olimpos'a acınacak halde döner veya onu yakalar sisli puslu Taytar'ın içine. Yerin altında en aşağılara batan uçurumun dibine atarım. Oranın demir kapıları ve tunç eşiği vardır. Gökyay'dan ne kadar yukarıda ise orası da Hades'ten o kadar aşağıdadır. O zaman bütün tanrılardan ne kadar üstün olduğumu anlarsınız. Haydin, tanrılar, tecrübesini yapın da görün. Gökten bir altın ip sarkıtın, sonra hepiniz, tanrılar ve tanrıçalar, bir ucuna yapışın. Ne kadar çabalarsanız, Zeus'u en üstün Mevla'yı gökten yere indiremezsiniz. Fakat ben, kendi irademle çekmek istemiş olsam, sizinle beraber yeri de, denizi de çekebilirim. Sonra ipi Olimpos'un sivri bir kayasına bağlasam, her şey ve siz hepiniz beraber havalar arasında uçardınız. Tanrılardan ve insanlardan o kadar üstünüm. Böyle dedi ve hepsi sustu, ağız açmadı, söylediklerinden heyecan içinde kalmışlardı. O derece sert konuşmuştu. Neden sonra, çakır gözlü tanrıça Athena söz aldı. Kronos oğlu babamız, en üstün Hakan. Biz iyi biliriz, senin gücün kuvvetin, bükülmez bir kuvvettir. Fakat zalim kaderlerine yaklaşıp mahvolmak üzere olan Danaoslu savaşçılar için kaygılanmaktan da kendimizi alamıyoruz. Peki, senin dediğin gibi biz kavgadan uzak duralım, fakat Arboslulara işlerine yarayacak bir fikir telkin etmek isterdik ki, öfkenin kurbanı olarak hepsi can verip gitmesin. Bulut devşiren Zeus gülümseyerek şöyle dedi, ümitsiz olma sevgili kızım. Tritugeni, söylediklerimden öyle fazla korkuya kapılmak gerekmez, sana karşı yumuşak davranmak isterim. Bu sözleri söyledikten sonra arabasına, uçuşu tez, ayakları tunçtan, alınlarındaki yeli altından iki at koştu. Kendi de omuzlarına altın elbiseler atarak eline bir altın kamçı aldı. Sonra arabaya bindi ve bir kamçı vuruşu ile atları havaya kaldırdı. İçleri ateş dolu, hayvanlar yer ile yıldızlı gök arasındaki geniş uzay içinde uçtular. Bu gidişle pınarları çok ida dalına, canavarlar yatarı Dardar tepesine ulaştı, tapınağı ve atırlı harimi oradadır. Tanrıların ve insanların babası atları durdurup koşumdan çıkardı ve üstlerine kalın bir buğu yaydı. Ondan sonra şanına mağrur, yapayalnız tepeye geçip oturdu. Oradan Troyalıların sitesine ve Ahaylıların gemilerine uzun uzun seyirci kaldı. Ahaylıların bozbunu, bu ara başları saçlı Ahaylılar, yemeklerini barakaların ortasında çabucak yediler. Ondan sonra zırhlarını giyindiler. Troyalılar da bütün şehire dağılarak silahlandılar. Sayıları daha az ise de kaldıya, dövüşmeye ateşli arzuları küçük değildi, çocuklarım. Kadınlarını korumak ihtiyacı onları zorlamaktaydı. Bütün kapılar açıldı, ordu gerek yayan, gerek atlı arabalı olanlar dışarı atıldı, büyük kardeşlik sesleri yükseldi. Az sonra iki ordunun savaşçıları karşı karşıya geldiler. Tutuştular, zırhları, kardıları, savaşçı ateşlikleri çarpışıyor, kabarık kalkanları tokuşuyordu, hıçkırıklar, haykırışlar. Zafer naraları hep birden yükseliyordu. Öldürenler, cansız düşenler karışıyor, sel gibi akan kan yerleri kaplıyordu. Şafak söküp kutsal gün yükseldikçe mızraklar, oklar yağıyor, adamlar düşüyordu. Güneş göğün ortasını aşınca, tanrıların babası altın terazisini açtı. İki kefeden birine at kısrak terbiyecileri Troyalıların, öbürüne tunç cebeli Ahaylıların ölüm tanrıçalarını koydu. Sonra ortasından kaldırdı, Ahaylıların kefesi aşağıladı, günün onlar için uğursuz olacağını gösterdi. O zaman Zeus, İda'nın üstünden müthiş bir gürleyiş gürletti ve Ahay ordusuna doğru alevli bir ışık yayıldı. Bunu görünce dehşet içinde kaldılar, yüzlerini sapsarı bir korku kapladı. O sırada ne İdomeni'nin ne Adamemnon'un yüreği sabır ve sebat gösteremedi, Ares'in tapucuları iki veyasta cesaretsizliklerini saklayamadılar. Yalnız Nestor, Ahaylıların ihtiyar koruyucusu, korku eseri göstermedi. Halbuki tam o ara cesareti kıracak bir taarruza uğradı, atlarından biri vuruldu. Tanrısal Alexandros, güzel saçlı Helen'in kocası, bir okla başından, atların kafalarındaki yelinin başladığı yerden yaralamıştı. Hayvan, okun beynine değmesiyle duyduğu acıdan, sıçrayıp arabayı altüst etti. İhtiyar, elinde bir hançer. Atılıp hayvanı arabaya bağlayan kayışları keserken Hector'un tez koşan atları yetişti. Çok cesur bir arabacının sürdüğü atlar Hector'u oraya getirmişti. İhtiyar o anda candan olacaktı. Eğer narası gör Diomedes, keskin gözleriyle onu görmemiş. Olsaydı, müthiş bir nara atarak Odysseus'u şu sözlerle cesaretlendirdi. Tanrısal Leistos oğlu, yığınlarla sürüklenerek bir korkak gibi arka çevirip nereye kaçıyorsun? Dikkat et, böyle kaçarken. Düşmanın biri kardısını omuzlarının arasına saplamasın. Haydi, sebat et ve ihtiyardan şu şaşkın savaşçıyı uzaklaştıralım. Böyle dedi, fakat tanrısal Odysseus, çok sabırlı kahraman, onu dinlemedi. Hep koşarak Ahaylıların koca karınlı gemilerine doğru ilerledi. Yalnız Tideoğlu Hatlay dışındaki yiğitler arasına gidip yer aldı. Neli oğlu Nestor'un arabası önünde durdu ve ona şu kanatlı sözleri söyledi. Hey ihtiyar! Genç savaşçılar seni çok üzüyorlar. Gücün kırılmış, yaşlılık yakana sarılmış, seyisinde pek kuvvet kalmamış. Arabanın koşumu ağırlaşmış. Haydi hızlanıp benim arabama bin. Tros'un hediyesi olan atların ne değerde olduğunu göreceksin. Onları ben Eni'den alınmıştım. Bozgun ustası hayvanlardır. Şu iki atla seyislerimiz. Bu ikisini kendimiz at kısrak terbiyecisi Troyalılara karşı süreceğiz. Hector da öğrenecek, benim de mızrağım ellerinin içinde. İç ateşliliğini ne dereceye kadar gösterebilecek. Böyle dedi ve ihtiyar araba sürücüsü Nestor itiraz etmedi. Nestor'un ipleriyle gayretli Stenosos ile cesur Evrimedon, Nestor'un seyisi, meşgul oldu. İki kahraman beraber Diomedes'in arabasına bindiler. Nestor kızıl dizginleri eline alarak atları kamçıladı. Çabucak Hector'un önünde idiler. Bu kahraman hemen öfkeyle üstlerine yürürken Tideoğlu mızrağını fırlattı. Silah hedefe değmedi. Hector'un seyis arabacısı Coşkun Tebi'nin oğlu Eniop, göğsünden Memi'ye yakın bir yerden vuruldu. Elinden dizginleri düşen adam, arabadan devrildi, tez koşan atları bir tarafa kaçtı, kendi. Hayatı ve bütün güç yürüyü kırılmış, yayda kaldı. Arabacısının kaderini gören Hector'un ruhu can yakan acılar içinde kaldı. Böyle bir arkadaşın kaybından üzgünlüğü büyüktü. Fakat onu toprak üzerinde uzanmış bırakarak, cesur bir arabacı arama seyirtti ve atları uzun zaman kılavuzsuz kalmadı. Hector çabuk Aifaits'in Aip oğlu Ahiptolem'i buldu. Arabaya oturtarak dizginleri eline verdi. O zaman çaresi bulunmaz bir felaket ve ümitsizlik olmak üzereydi. İlyin içinde ağılda koyunlar gibi kapalı kalacaklardı. Eğer tanrıların ve insanların babası onları keskin gözleriyle görmeseydi. Hemen müthiş bir tarzda gürledi ve beyaz bir yıldırım fırlattı. Diomedes'in arabası önünde toprağı yaktı. Kükürt kokusu içinde müthiş bir alev fışkırdı. Korkuya tutulan atlar, şimdiden arabama altına sinmiş bir halde idiler, kızıl dizginler Nestor'un ellerinden çıktı. Yüreği ürken ihtiyar Diomedes'e şöyle dedi. Tideoğlu, inan bana, senin için artık duynakları kalın atlarını kaçışa sürmekten başka yapacak bir şey kalmıyor. Görmüyor musun ki, Zeus'un yardımı sana değildir. Bu sefer Zeus şanı öbürüne veriyor, bugün ona, yarın canı isterse bize verecektir. Hiçbir ölümlü Zeus'un ne kurduğunu sezinleyip kestiremez. İnsan ne derece zekasına mağrur olsa da Zeus ondan 100 kat üstündür. Narası gür kahraman Diomedes şöyle cevap verdi. Bütün söylediklerin, ihtiyar, çok iyi söylenmiştir. Fakat yakıcı bir kaygı ruhuma ve yüreğime giriyor. Hector'un bir gün Troyalılara Tideoğlu önümden kaçıp gemilerine sığınmıştır. Diyebileceğini düşündükçe, evet, böyle övünecektir. Keşke ayaklarımın altında yer yarılsaydı. İhtiyar araba sürücüsü Nestor şöyle cevap verdi. Eyvah! Kahraman Tide'nin oğlu, nasıl sözler söyledin öyle? Hector istediği kadar senin için korkak. Cebin desin, Troyalılar ve Daidanoğullarından kimse ona inanmayacak, kocalarını yerlere sermiş olacağın kadınlar, olu gönüllü savaşçıların karıları arasında da ona inanacak kimse çıkmayacaktır. Böyle dedi ve duynakları kalın atları kaçışa sürdü. Bozgun arasından giderken Troyalılar ve Hector korkunç bir haykırış içinde üstlerine hıçkırıklar kaynağı oklar yağdırıyorlardı. Tuldası kıvılcımlı büyük Hector yüksek sesle yuhaladı. Hey Tideoğlu! Eskiden Danayosluların senden fazla kıymet verdikleri kimse yoktu. Onlarda şeref yeri senindi, etler. Sarak sarak şaraplar sana sunulurdu. Fakat bugünden sonra seni hor görecekler. Çünkü karıya döndün. Sefil kukla, seni, kötü saatten kurtulma, kavgadan asla çekinmeyeceğim. Ve sen hiçbir zaman hisarlarımıza ayağını basmayacak, kadınlarımızı gemilerinize götürmeyeceksin, ondan önce kaderini eline vermiş olacağım. Böyle dedi ve Tideoğlu iki tasarlayış arasında bocaladı. Arabayı çevirip Hektor'a kafa tutsun, onunla savaşa girişsin mi? Üç defa ruhu ve yüreği bu kararsızlık içindeydi ve her üç defasında tedbirli Zeus, İda'nın üstünden gürledi. Troyalılara bir zafer vaat eden alametler gösterdi. O zaman Hektor yüksek sesle Troyalılara hitap etti. Troyalılar, Likyalılar, Dardanlılar, teke tek dövüşünde usta savaşçılar. Dostlarım, erkek olduğunuzu gösterin, ateşli değerlerinizi unutmayın. Görüyorum ki Zeus bize iyilikle davranıp zafer ve büyük şan vaat ediyor. Danayosluları ise mahvetmek isteğini gösteriyor. Zavallıcıklar, şu hiçbir işe yaramayacak hisarlardan ne ümitlere düşmüşler, ahmaklar. Bizim saldırışlarımızı bu hisarlar durduramayacak, atlarımız kolaylıkla bir sıçrayışta hendekleri aşacaktır. Onların koca karınlı gemileri önüne geleceğim zaman, her şeyi yiyen ateşi unutmayacağım, gemilerini alevlere vereceğim ve aynı saldırışta dumandan bunalmış olacak Arbosluları imha edeceğim. Böyle dedi ve şu sözlerle de küheylanlarına hitap etti. Şant, Kodorç, Etun ve sen tanrısal Lambos. Size Andromake'nin, ulu gönüllü Eşin kızının, tatlı buğday yedirdiğini, gönlünüz istedikçe içmek üzere şarap kaydığını, ben genç ve güzel kocası olmakla övündüğüm halde, benden önce sizi ağırladığını hatırlamanız ve bana hizmet etmeniz saati gelmiştir. Haydin, tezlikle davranın, Nestor'un zırhını elde etmeliyiz, göklere varan bir söylenti ile som altından olduğu bilinmektedir. At kısrak terbiyecisi Diomedes'in omuzlarından Hephaistos'un sanat eseri olan işlenmiş zırhı bugün söküp almalıyız. Bu iki şeyi elimize geçirebilsek, Ahaylıları bu gece tezgiden gemilerine bindirebileceğimi ümit ediyorum. Hera'nın boşuna öfkelenmesi, böyle deyip övündü. Hir Sultan öfkelenerek tahtı üzerinden kımıldadı, bütün Olimpos titredi. Sonra büyük tanrı Poseidon'a bakarak şöyle dedi, güçlü kuvvetli, yeri sarsan, senin de göğsünün içinde yüreğin. Danayosluların böyle can verdiklerini görüyor da hiç acımıyor. Halbuki Helike'de, Egers'te sana o kadar güzel şeyler, kıymetli armağanlar sunan onlardır. Hey büyük tanrı, onlar için zaferi dile. Tutalım ki biz hepimiz Danaosluları korumak isteyen tanrılar, birleşip gürler sesli Zeus'u kenarda bıraktık. Orada İda'nın üstünde küskün küskün yapayalnız oturur kalırdı. Güçlü kuvveti yeri saysan şiddetle kızarak şöyle dedi, Hir, dili tedbirsiz tanrıça, söylediklerin nasıl söz öyle? Bizim bütün tanrıların Kronos oğlu Zeus'a karşı savaşa kalktığınızın görünmesini, ben hiç istemem çünkü o hepimizden çok daha kuvvetlidir. Ahaylıların karşı saldırısı, onlar aralarında böyle konuşuyorlardı. Bu sırada gemiler tarafından hisar ile hendek arasına atlar. Savaşçılar donmuş, birbirleri üstüne sıkışıp kalmışlardı. Onları böyle sıkıştıran Ares benzeri, Priam oğlu Hektor idi ki Kronos oğlu Zeus ona zafer yüzü göstermişti. Böyle gitse güzel gemileri alevler içine atacaktı. Eğer Hir Sultan hemen tezlikle Ahaylıları cesaretlendirmeye, çalışmak fikrini Atreoğlu Adamemnon'a telkin etmeseydi. O da hemen harekete geçerek, Ahaylıların barakalarıyla gemileri arasında, elinde dört köşeli büyük bir erguvan bayçası, bir bu yana, bir o yana seyirtmeye koyuldu. Şimdi ise Odysseus'un gemilerinde, İki böğürü derin kara geminin üstünde durdu, hattın ortasına gelen bu gemi her iki tarafa sesi işittirmeye elverişliydi, hattın bir ucunda Teleim'in oğlu Ayas'ın, öbür ucunda Ahileus'un gemileri vardı. İç ateşlerine ve kollarının kuvvetine güvenerek iki ucu tutmuşlardı. Adamemnon, bütün Danaoslular için işitilebilir yüksek bir sesle haykırdı, ayıp, utanın, Arboslular. Görünüşleri çok güzel korkaklar, hani övünüp böbürlenmeniz nerede kaldı? Sözde kahramanlardık Lemnos'ta. Dığ boynuzlu sığırların filetolarını atıştırır ağızlarına kadar dolu şarap testilerini yuvarlayken, kendi kendimize övünür dururduk, birimiz tek başına 100-200 Troyalı ile savaşabilecektik. Şimdi ise hepimiz tek bir Troyalıya, Hektor'a karşı koyamıyoruz. Biraz daha sonra böyle giderse gemilerimizi ateşe verip yakacaktır. Hey Zeus baba, hiç güçlü hanlardan bir başkasının gözlerini bu derece kör ettiğin, elinden şanı şerifi aldığın var mıdır? Halbuki ben söyleyebilirim, hiçbir zaman buraya felaketime gelirken, hiçbir zaman senin çok güzel tapınaklarından birine, kürekleri sağlam bir gemi üzerinde uğrayıp ta sana bir öküzün butlarını ve iç yağını yakmayayım. Surları sağlam Troya'yı almak arzusu bende o derece kuvvetliydi. Hey ulu tanrı, dileğimi yerine getir, tehlikeden kurtulmamıza yol ver. Ahaylıları Troyalılara yendirme, böyle dedi. Tanrıların babası onun gözyaşları döktüğünü görünce acıdı, dileğini onayladı, ordusu sağ esen kalacak, mahvolmayacak. Çabuk Kaytal'ı, kuşların en emniyetlisini salıverdi, Kaytal. Pençesiyle tuttuğu tez kuşan bir dişi geyiğin yavrusunu, Ahaylıların çok güzel tapınağına bıraktı. Burada bütün seslerin sahibi, alametleri bilerek gösteren, Zeus'a kurbanlar sunmak Ahaylıların adetiydi. Alametin Zeus'tan geldiğini anladılar ve taze bir ateşlilikle Troyalılara saldırdılar. Artık Kalda'dan başka bir şey düşünmüyorlardı. Bu kadar çok sayıda olan Danaoslulardan kimse Tidioğlu'ndan önce davranamamıştı. İngiki Diomedes tez kuşan atlarına hendeyi açtırdı. Düşmana karşı girip Kalda'ya başladı. Herkesten çok önce Troyalı bir savaşçıyı, Fredmonoğlu Agelaos'u atlarını kaçışa sürerken kardısını arkasına, omuzları arasına sapladı ve göğsünü deşti geçirdi. Adam arabasından devrildi, üstünde silahları çınladı. Diomedes'in arkasından Atreoğulları, Adamemnon ile Menelas geliyordu. Ondan sonra ateşli cesaretiyle iki Ayas, sonra İdomene, İdomene'nin arkasından Enyoles'in, Ares'in, benzeri Merion. Sonra Evemon'un ün salmış oğlu Eveireye Peye ile, nihayet dokuzuncu olarak, yayı ile ucunu arkaya kadar girerek çeken Tevikros geliyordu. Tevikros gidip Telamon oğlu Ayas'ın kalkanı altında yer aldı. Sonra Ayas hafifçe kalkanının yerini değiştirince, Tevikros tedbirli bir göz attı ve az sonra yığınlar içinde okunun değmesiyle bir savaşçı olduğu yere düşerek can verdi. Tevikros ise, annesine dönen bir çocuk gibi tekrar Ayas'ın gölgesine girdi. Ayas da onu parlak kalkanıyla sakladı. Kusursuz Tevikros'un yıktığı Troyalılar kimlerdi? En önce Orsilohos'u. Ormanın ve oğlu Stizi Dayıtır ile Hromios'u ve tanrılar eşi Laikofon Spolyemon oğlu Amopion'u ve Melaniposu. Hepsini birer birer bereketli toprağın üstüne serdi. Budunlar hanı Adamemnon, onun güçlü yayı ile Troyalıların hatlarına ölümü götürdüğünü görerek sevinç içinde kaldı. Yanına gelerek şöyle söyledi. Tekros, sevgili baş, Teleimon oğlu, savaşçılar başı. Böyle oku atmaya devam et. Belki Danaoslular için ve baban Teleimon için selamet ışığı olursun. İşin nasıl olacağını sana söyleyeyim. Eğer Egit kalkanını tutan Zeus ve Athene bana güzel İnyon sitesini alıp talan etmeyi nasip ederlerse, benden sonra ilk olarak sana seçkin bir şeref payı ayıracağım, bir üç ayaklı. Ya arabasıyla bir çift at veya yatağına girecek bir kadın. Kusursuz Levkuros da şöyle cevap verdi. Uluşanlı Atreoğlu, ben kendim ateşli bir kavga arzusu içindeyim. Beni cesaretlendirmeyi ne hacet. Onları inina sürmeye başladığımız saatten beri pusudayım ve oklarım onlardan adamlar öldürmektedir. Uzun temrenli 8 oku atmış bulunuyorum. Hepsi de cesur delikanlıların etine kemiğine saplanmıştır. Yalnız şu kudurmuş köpeği vuramıyorum. Böyle dedi ve yayının kirişinden doğru Hector üzerine bir oku daha fışkırttı. Bütün gönlüyle ne kadar ona değdirmek istiyordu. Fakat oku kayarak onun yerine kusursuz Borgition Priam oğlunu göğsünün ortasından vurdu. Bir haşhaş çiçeği bahar yağmurlarıyla meyvesi altında bir yana nasıl eğilirse, vurulan savaşçının başı da öyle eğildi. Tevkiros, yayının kirişinden doğru Hector üzerine bir oku daha fışkırttı. Bütün gönlüyle ne kadar vurmak istiyordu. Bu sefer de oku Apollon kaydırdı. Oku kayıp Ayeptolemi, Hector'un çok cesur arabacısını göğsünden, memenin yanından vurdu. Adam, arabasından devrildi. Atları bir tarafa kaçtı, vurulan ise oracıkta, hayatı kesilmiş, iç ateşi sönmüş kaldı. Arabacısının öldüğünü gören Hector'un yüreği yakıcı, acı kaygılar içinde kaldı. Bir arkadaşı kaybetmekle çok üzüldü ise de vurulanı orada bıraktı, pek yakın bir yerde olduğunu gördüğü kardeşi Kebion'a seslenerek arabanın dizginlerini almasını emretti. Kebion dinledi ve itiraz etmedi. Kendi pırıl pırıl arabadan yere atlayıp korkunç naralar attı. Eliyle yaydan bir taş kaldırarak doğru Tevkiros'a yaklaştı. O sırada Tevkiros okluğundan yeni bir okey çekmiş, kirişin üstüne koymuştu bile, omuz boyunca köprücük kemiğinin göğsü boyundan ayırdığı yere isabetin en kolay olduğu noktaya çekiyordu. ki Tuldas'ı kıvılcımla Hector sivri taşı atarak Tekros'un kirişini kırdı. Kolu bilekten uyuştu, oracıkta devrilerek diz üstü çöktü, yay elinden düşmüştü. Fakat Ayas düşen kardeşini terk etmedi. Onu korumaya, kalkanının altına almaya koştu. İki sevimli arkadaş, Eios oğlu Mekist ile tanrısal Alester sokularak vurulanı koca karınlı gemilere kaçırdılar. O ise boyuna ağır çıkırıklarla iniyordu. Ahaylıların yenilmesi o zaman Olimposlu, Troyalıların savaş ateşini yeniden yükseltti. Ahaylıları doğru derin hendek üzerine bastırdılar. Hector kuvvetine mağrur en ön saflarda yürüyordu. Tez ayaklı bir köpek bir yaban domuzunun veya bir aslanın arkasından giderek nasıl tezlikle kovalar, yanlarını veya sarısını sıkıştırır, her hareketini gözetlerse, onun gibi Hector başları saçlı ahaylıları kovalıyor, daima en arkadakini öldürüyordu, ötekiler kaçıyorlardı. Fakat tam bozgun halinde kızıkları ve hendeyi geçtikten ve yüzlerde Troyalı'nın saldırışı altında can verdikten sonra gemilerin yanına geldiler. O zaman kaçışı durdurarak birbirlerini çağırma ve cesaretlendirmeye başladılar ve elleri göğe uzanmış, her biri bir tanrıya, hararetle dua ettiler. Bu sırada Hector güzel yelili atlarını her yana koşturup döndürüyordu. Gözlerinde Borbon'un ve ölümlüler musibeti Ares'in bakışı parıldıyordu. Hir ile Athena'nın heyecana girmesi. Onları o halde gören beyaz yollu tanrıçanın yüreği acıma ile doldu. Hemen Athena'ya dönerek kanatlı sözler söyledi. Eyvah! Egit kalkanına tutan Zeus'un kızı. Anaosluların böyle can verdiklerini görürken son bir defa olarak yardımlarına koşmaktan nasıl vazgeçeriz? Tek bir adamın, Priamoğlu Hector'un saldırışları altında hazin kaderlerini tamamlayıp mahvolsunlar mı? Bu adamın öfkesi sona ermeli artık. Şimdiden ektiği fenalık çok fazla, çakır gözlü Athena şöyle cevap verdi. Bu adamın çok çabuk kendi vatanının toprağı içinde Arbosluların kollarıyla ateşliliği de söner nefesi de kesilirdi. Ama benim babam da kızdın, düşüncelerinde, yüreğinde hiç insaf yok. Daima zalim, adaletsiz, arzularımı kırıyor, iç ateşimi söndürüyor. Kaç defa Eriste'nin emriyle Herakles'in işleri sırasında son nefesini verme haline gelen oğlunu kurtarmış olduğumu hatırlamıyor. Göğe ellerini kaldırıp ağlarken Zeus beni gökten yardımına yolladı. Kapıları sıkı sıkı kapalı Hades'e, Erebes'ten Hades köpeğini götürmeye gönderilmişti. Styx suyunun derin akıntısından yakayı kurtaramayacaktı. Şimdi ise bana hınç gösterirken Tetis'in arzularını yerine getirmiştir. Deniz tanrıçası dizlerine sarılmış, eliyle çenesini okşamış. Oğlu şehirler Fatihi Ahilleus'un şerefini yükseltmek ricasında bulunmuştur. Bir gün gelecek, bana, çakır gözlü, sevgili kızım, diyecek. Fakat saati geldi, sen duynakları kalın atları hazırla. Bu sırada ben, kendim, Egit kalkanını tutan Zeus'un sarayına sokulacağım. Savaş için silahlanacağım. Öğrenmek istiyorum, Priamoğlu, Tuldas'ı kıvılcımlı Hector. İkimizin kavga meydanında görünmemizden haz duyacak mı? Veya Ahay gemilerinin yanında bir Troyalı'nın eti, kemiği, yağı ile kurda kuşa yem mi olacak? Böyle dedi ve kolları beyaz tanrıça Hir itiraz etmedi. Büyük Kronos'un kızı sayın tanrıça Hir alınlarının bezeyi altından atlarını hazırlamaya ve teftiş etmeye gitti. O sırada Egit kalkanını tutan Zeus'un kızı Athena kendi elleriyle dokuduğu ve işlediği yumuşak elbisesini babasının toprağına salıverdi. Sonra bulut devşiren Zeus'un taftanını giyerek gözyaşları kaynağı kaldığı için silahlandı. Nihayet alev gibi pırıltılı arabaya bindi, güçte kuvvet o en üstün tanrının kızı olarak, öfkelendiği kahramanların saflarını bozmak için kullandığı uzun, ağır, kuvvetli mızrağını eline aldı. O zaman, Hera, kuvvetli atları kamçıladı ve işte saatlerin beklediği gök kapıları kendiliklerinden inlediler. Kalın bir bulutla örtmek veya bulutu dağıtmak vazifesiyle birlikte Olimpos'un ve geniş göklerin girişini beklemek bu saatlere verilmiştir. Atları üvendirekle dürterek arabayı buradan geçirdiler. Fakat Zeus baba Ida'nın üstünden onları görerek müthiş bir öfke içinde kaldı ve altın kanatlı Iris ile onlara şu haberi gönderdi. Tiz uçan Iris, yola çık, onları geri çevir. Benimle yüz yüze gelmelerine meydan verme, İşkalda'ya giderse çok fena olur. Ne olacağını sana söyleyeyim, boyunduruk altında tez kuşan atlarının baldırlarını kıracağım, arabalarını da parçalayacağım. Yıldırımlarımla öyle bir hale gelirler ki, ondan sonra 10 yıl, birer birer, geçse onları ondurmuş olmaz. Çakır gözlü bakire babasıyla dövüşeceği günü hep hatırlayacaktır. Hiyer'e karşı hıncım, kinim daha azdır. Benim istediğime engel olmak onun her zamanki adetidir. Böyle dedi ve yel ayaklı Iris haberciliğine atıldı. İda'nın tepelerinden yukarı Olimpos'a ulaştı. Girintisi çıkıntısı çok Olimpos'un birinci kapısında tanrıçalarla karşı karşıya geldi. Zeus'un buyurduklarını tekrarlayarak onları alıkoymaya çalıştı. Ne yapmak arzusundasınız? İçinizde yüreğinize öfkeye getiren nedir? Kronos oğlu Arbosluların yardımına gitmenize yol vermiyor. Kronos oğlunun tehditleri işte neler yapacağını anlatıyor. Tez kuşan atlarınızın boyunduruk altında, bandırlarını kıracak, sizi oturduğunuz yerden aşağı atacak, arabanızı parçalayacak. Yıldırımları ile öyle bir hale geleceksiniz ki, ondan sonra 10 yıl, birer birer geçse sizi 10 durmuş olmayaraktır. Çakır gözlü bakire, babanla dövüşeceğin günü hep hatırlayacaksın. Hiyer'e karşı hıncı, kini daha azdır. Onun isteğine engel olmak Hiyer'in her zamanki adetidir. Böyle dedikten sonra yel ayaklı Iris çekildi, gitti. Bunun üzerine Hiyer Athene'ye şöyle söyledi. Eyvah, Egit kalkanını tutan Zeus'un kızı. Olduğumuz yerde duralım. Ölümlüler için ikimizin Zeus'a karşı kavgaya kalkmamızı ben doğru bulmuyorum. Onlardan filan ölmüş falan yaşamış, kader neyse öyle olsun. Troyalılarla Ahaylılar arasında yüreğiyle ve tasarlayışlarına göre karar vermek Zeus'a düşer. Bundan iyisi yoktur. Böyle dedi ve duynakları kalın atlarını çevirdi. Saatler güzel yel ile atları koşumdan çözdüler. Ondan sonra göksel yemliklere bağladılar. Arabayı girişin karşısındaki pırıl pırıl duvara dayadılar. Tanrıçalar da yürekleri kederli, tanrılar arasındaki altın tahtlarına oturdular. Zeus Troyalılara yardımda bulunmaya karar veriyor. Zeus baba İda'nın üstünden, atlarıyla ve güzel tekerlekli arabasıyla Olimpos'a sürerek tanrılar meclisine geldi. Ün salmış yeri sarsan, atlarını koşumdan çözdü, arabayı kaidesi üzerine koydu ve üstünü örttü. Bu ara gürler sesli Zeus altın tahtına çıkıp oturdu, ayaklarının altında geniş Olimpos sarsıldı. Athene ile Hiyer, Zeus'tan uzak bir yerde, sessiz sedasız, hiçbir şey sormaksızın oturuyorlardı. Ulu Tanrı aklıyla düşünerek ve bilerek şöyle dedi. Niçin bu kadar kederli duruyorsunuz? Tanrıçalar, Hiyer, Athene. Pek de fazla yorulmuş olmasanız gerek şu müthiş kin beslediğiniz Troyalılara karşı. Şan şeref kazandıran kavgada da uzun boylu dolaşmış da değilsiniz. Ateşli gücüm ve ellerim öyle müthiştir ki Olimpos'ta oturan tanrılar birleşse hepsi birden karşıma çıksa sırtımı döndüremez. Siz gözlerinizle kavgayı ve bütün dehşetli işlerini görmeden parlak endamlarınız korkuya tutuldu. İleri gitseydiniz ne olacaktı, onu size ben söyleyeyim. Yıldırıma çarpılacak arabanızla ölümsüzlerin oturduğu Olimpos'a dönemeyecektiniz. Böyle dedi. Hiyer ile Athene mırıldandılar. Yan yana oturmuşlar. Troyalılara nasıl fenalıklar edeceklerini tasarlıyorlardı. Athene suspus oturmuş Zeus babaya gücenikliğiyle beraber ağzından kelime çıkmıyordu ama gittikçe öfkesi içini yakıyordu. Hiyer ise göğsünde öfkesini bastıramadı, söz alıp konuştu. Müthiş Kronos oğlu, o söylediklerin nasıl sözlerdir? Biz çok iyi biliyoruz, senin kolun bükülecek kol değildir. Bununla beraber Danayoslu savaşçıların felaketine acımaktan kendimizi alamıyoruz. Kötü kaderlerini tamamlayıp hepsi mahvolup gidecek. Madem ki emrediyorsun, peki kavgadan uzak duralım. Fakat Arboslulara işlerine yarayacak bir fikirde mi telkin etmeyelim? Sen bir kere onlara öfkelendin diye hepsi mahvolmamalıdır. Bulut devşiren buna cevap olarak şöyle dedi. Tanı armasını bekle büyük güzel gözlü Hiyer Sultan. Ve pek ısrar ediyorsan güçlü kuvvetli Kronos oğlunun Arboslu savaşçıların geniş ordusuna ölümü nasıl götüreceğini görürsün. Güçlü Hektor ayağına çabuk Peleoğlu'nun gemilerin yanında harekete gelmesinden önce kavgayı kesmeyecektir. Ölecek Patroklos'un cenazesi için en müthiş savaşların başlayacağı güne kadar. Karar verilen kader böyledir. Seni, senin öfkeni hiç umursamam, yer ile denizin hudutlarına varsan bile, orada Japet ile Kronos hiç kurtulmamak üzere kapanmış. Güneşin latif ışınlarından ve havanın nefeslerinden mahrum tutulmuştur. Yakınlarında ise Tartar var. Oralara kadar gidip dolaşsam bile seni hiç mühimsemem çünkü senden daha köpek hiçbir şey yoktur. Böyle dedi ve kolları beyaz Hiyer hiç karşılık vermedi. Bu arada güneşin alevli pırıltıları okyanusun altına inerek bereketli yer üzerine karanlık geceyi yaydı. Troyalılar ışığın battığını esefle gördüler. Ahaylılar için ise tersine 3 kat beklenen karanlık gece büyük bir sevinçle karşılandı. Gecenin Troyalıları durdurması ün salmış Hector bu arada Troyalıların derneğini topladı, gemilerden uzaklaşarak Burdaçlı Rüman kenarında kadavralar arasında kalmış temiz bir yer bulmuştu. Arabalarından yere inerek oturmuşlar. Zeus'un sevgilisi Hector'un söylediğini dinliyorlardı. Avucunda 11 arşın uzunluğunda tunç temreni altın çemberle sarılmış bir mızrak tutuyordu. Alevleri önüne yayılıyordu. Hector ona dayanarak konuştu. Dinleyin beni, Troyalılar, Daydanlılar, müttefikler. Az önce sanıyordum ki bir kere Ahaylıları gemileriyle birlikte imha ettikten sonra rüzgarların dördüğü İlya'nın yolunu tutabileceğiz. Fakat daha önce karanlık geldi ve şimdilik Argosluları ve deniz kumsalları üzerinde gemilerini işte bu karanlık kurtardı. Biz de şimdilik karanlık geceyi dinleyelim, akşam yemeğimizi hazırlamakla meşgul olalım. Arabaların altından güzel yeleli atları çözün, yanlarına yemlerini koyun. Sonra şehirden öküzler ve kocaman koyunlar getirirsiniz. Çabuk davranın, evlerinizden de şarap ve ekmek tedarik edin. Nihayet, çok çok odun da toplayın, bütün gece, sabahtan ağarıncaya kadar birçok ateşler yakmalıyız. Alevlerinin ışıkları göklere yükselsin, eğer başları saçlı Ahaylıların kaçmak için. Karanlık geceden faydalanıp geniş denize açılmalarını istemiyorsak, fakat hayır, dövüşmeden rahat rahat gemilerine binip gitmemelidirler, her biri. Gemisine atlarken de olsa ya bir okla ya temrini sivri bir mızrakla bir kere daha yaralansın da memleketine öyle dönsün. Bir daha at kısrak terbiyecileri Troyalılara gözyaşları döktüren Hades'i getirmek hevesinden vazgeçsinler. Zeus'un sevgilileri çavuşlar şehir içinde yaysınlar ki emir vardır. Genç delikanlılar ve şakakları ağarmış yaşlılar, şehri çeviren kuleleri yüksek, tanrı yapısı hisarlarımız üzerinde toplansınlar. Her kadın kendi evinde büyük bir ateş yaksın ve aralıksız nöbet beklesin, düşman pusu kurup savaşçıları dışarıda olan şehre sokulmaya fırsat bulmasın. Dediğim gibi yapın, olu gönüllü Troyalılar. Şimdi söylediklerim, şu saatteki duruma göre alınmış tedbirlerdir. Sabahtan ağrırken at kısrak terbiyecileri Troyalılara başka tedbirler söyleyeceğim. Umuyorum Zeus'tan ve bütün taunlardan diliyorum ölüm tanrıçalarına gönül vermiş şu köpekleri buradan kovalım. Yarın şafakla baştan ayağa silahlı olarak koca karınlı gemilerde ateşli Ares'i uyandıralım. O zaman anlayacağım Teyyede oğlu güçlü Diomedes mi beni gemilerden bizim hisarlara sürecek yoksa ben mi onu tunç temrenle deşip kanlı soykalarını götüreceğim. Fakat sanıyorum ki yarınki güneş doğarken yığın yığın yere yuvarlanacak yaralıların en ilklerinden olacak. Hay bana nasip olaydı, yaştan ve ölümden korunmuş olaydım. Athene gibi, Apollon gibi bir tanrının şerefi bana da verilmiş olaydı. İşte o gün Argosluları felakete atmak bir hakikat olurdu. Hector böyle konuştu, Troyalılar da onu alkışladılar. Hemen terlimiş atlarını boyunduruktan çözdüler, sonra arabalarının yanında kayışlarla bağladılar ve çabuk davranarak şehirden öküzler, kocaman koyunlar getirdiler. Evlerinden tatlı şarap ve ekmek edindiler, çok çok odun topladılar ve az sonra yanık yağ dumanı göklere yükseliyordu. Hepsi büyük ümitler ve yüksek düşünceler içinde, bütün gece kavga meydanında kalıp ateşler yaktılar. Gök kubbesinde, yersiz edir içinde, ışıklı ay etrafında, sayısız yıldızlar nasıl şıkır şıkır parıldarsa, onun gibi. Gemilerle Şantırmal arasında, Troyalıların İlyon önünde yaktıkları ateşlerden pırıl pırıl alevler yayılıyordu. Birdenbire sonsuz edir içinde, şafak altın tahtı üzerinde görünerek tan ağırdı. Çobanın gönlü sevinç içinde kaldı. Atlar da, ayakta, önlerini atılmış olan beyaz arpayı ve esmer sunteri o sırada bitiriyordu. Şan 9, Ahaylıların gece toplantısı böyle. Troyalılar nöbetçileri bekletirken, Ahaylılar, yürekleri donduran Bozbu'nun kardeşi çılgın bir korku içinde kalmışlardı. Bütün kahraman savaşçıları katlanılmaz, bir matem çarpmıştı. Balıklı deniz birden esen iki rüzgarla nasıl kabarırsa, her ikisi Trakya'dan esen Boreas ile Zephyr nasıl birdenbire siyah dalgalar yükseltir ve sahillere boylu boyunca yosunlar saçarsa onun gibi. Göğüsleri içinde Ahaylıların yürekleri yırtılmış, parçalanmıştı. Bu ara Atrioğlu yürekten müthiş kedaylenmiş, her tarafta gür sesli çavuşları arayarak onlara derneği toplamak emrini veriyordu. Üyeler teker teker isimleriyle çağrılacak, hiç ses çıkarılmayacaktı. Kendi de onlardan ilkin buna çalışıyordu. Üyelerin hepsi Damla oturmuş dernek toplanmıştı. O zaman Adamem'nin gözlerinden yaşlar dökerek ayağa kalktı. Yalçın bir kayadan kara sularla akan karanlık bir pınara benziyordu. Ağır hıçkırıklarla Arbostlulara şunları söyledi: "Dostlar, Arbostluların başları ve kılavuzları. Kronos oğlu Zeus beni müthiş bir felaket tuzağına düşürdü. Zalim, vaktiyle bana söz vermiş ve vadini teyit etmişti ki, ancak Hisayları sağlam İlyon'u alıp talan ettikten sonra memlekete dönecektim. Meğer bana fena bir pusu kuruyormuş, şimdi işte beni Arbos'a dönmeye çağırıyor. Alnında, boşuna bunca insanları mahvetmiş olmak şerefsizliği olduğu halde. Ne çare, Zeus böyle istiyor. Kudreti sonsuz Zeus ki bunca hanın başından tacını almış, daha da başkalarından alacaktır. Çünkü güçte kuvvette en üstün odur. O halde haydin, hepimiz benim dediğim gibi yapalım. Gemilerimize binip vatanın sahillerine doğru kaçalım. Saati geçmiştir, geniş Troya şehri artık bizim olmayacaktır." Böyle dedi, hepsi sustular, ses çıkarmadılar. Uzun bir zaman Ahaylıların oğulları böyle dilsiz ve damlı kaldılar. Nihayet narısı Gür Diomedes söz alıp konuştu: "Atreoğlu, düşüncesizliğin için en önce seninle atışacağım. Dernekte görenek böyledir ey han. Darılmayasın. İlk olarak sen öfkelenip Danayosluların önünde yiğitliğime hakaret ettin. Bana hamasetsiz, gevşek, korkak dedin. Bütün bunları Arboslular, gençleri, ihtiyarları iyi bilirler. Sana gelince, dolap çeviren Kronos oğlu vergi vermede tutumlu hesaplı davranmıştır. Çok kudretli, hepsinden üstün bir asa vererek şanını, şerefini yükseltmiştir. Fakat hamaset, kaldı da iç ateşi vermemiştir. En yüksek erdem ise budur. Zavallıcık, sen Ahay oğullarını bu derece gevşek, korkak mı sanıyorsun da öyle konuşuyorsun? Yüreğinde böyle bir sıla arzusu varsa, kalk git, önünde yolun açık. Gemiler de denizin yanında duruyor. O gemiler ki Mikenes'ten çıkarken donanma olarak arkadan gelmişlerdi. Başları saçlı başka Ahaylılar, Troya'yı alıp talan edinceye kadar burada kalacaklardır. Onlar da isterlerse gemilerini alıp sevgili vatan toprağına kaçsınlar. Yalnız ikimiz, Sitenelos ile ben, kalırız. Troya'nın kaderini elde edinceye kadar dövüşürüz. Burada bulunuyorsak herhalde Tanrı'nın dileği ile bulunuyoruz." Böyle dedi ve bütün Ahay oğulları at kısrak terbiyecisi Diomedes'in söylediklerini beğenerek alkışladılar. Sonra araba ustası Nestor ayağa kalkarak konuştu: "Tideoğlu, kaldada güçlü kuvvetlisin. Dernekte de yaşıtların arasında hepsinden üstünsün. Ahaylılardan söylediklerini beğenmeyecek, aksini söyleyecek kimse yoktur. Fakat her şeyi söylemiş değilsin. Hakikat şu ki gençsin, oğlum, bütün oğullarımdan sonra doğmuş bir oğlum olabilirsin. Böyle ise de, Arbos hanlarına sağduyu sahibi bir adam gibi konuşmaktan geri kalmıyorsun. Fakat ben, senden çok daha yaşlı olmakla övünen ben, söylediklerini tamamlamalıyım, her şeyi söylemeliyim. Ve sanırım ki, söyleyeceğim şeyler için beni kimse, Adamemnon bile kıramayacak. Demos içinde harp isteyen adamda aile, görenek, yurt, vatan duygusu yoktur. Bu yüreği üşütüp titreten savaştır. Fakat haydin şimdi karanlık geceyi dinleyelim, akşam yemeğini hazırlayalım. Bekçi takımları açık hendeğin yanında, hisarın dışında nöbet beklemeye gitsinler, bunları delikanlılara söylüyorum. Ondan sonra Atreoğlu, sen bize baş ol. Çünkü en büyük hal sensin, ihtiyarlara ziyafet vermek itirazsız sana düşer. Barakaların şarapla doludur. Ahaylıların gemileri her gün sana Trakya'dan geniş deniz üzerinden getiriyorlar. Alırlamak için her şeyin vardır, birçokları üzerine de hanlık hükmü sürmektesin. Dernek toplantılarında kimlerin en iyi tedbirleri ileri süreceğine kulak asarsın. Şu saatte düşman, gemilerimizin çevresinde sayısız ateşler yakmakta iken Ahaylıların en iyi ve en sağlam tedbirlere ihtiyaçları yok mudur? Kimin içi rahat edebilir, gece orduyu yaparçalayacak veya selamete çıkaracak? Böyle dedi ve hepsi dinleyip kandılar. Bekçi takımları silahlanmış olarak iş başına gidiyorlardı. Başlarında ya Budunlar çobanı Trasmedes Nestoroğlu, ya Arisoğulları Askalafos ile Almens, ya Merion, Afareos, Diipuros, ya Kreonoğlu Tanrısal Likyamedes vardı. Bekçi takımlarının başları 7 idi. Her birinin çevresinde 100 delikanlı, ellerinde uzun mızrakları ile toplanmıştı. Hendik ile Hisar arasında yerleştiler, her takım ateşini yakarak akşam yemeğini hazırladı. Bu ara Atreoğlu bütün ahalinin ihtiyarlarını toplu olarak kendi barakalarına götürdü. Onlara yüreklere neşe veren bir ziyafet verdi. Onlar da hazırlanıp önlerine konan yemeklere ellerini uzattılar ve iştihalarını, susuzluklarını yatıştırdıktan sonra ihtiyar Nestor söz alıp tasarladığı planı açıkladı. "Çok şanlı Atreoğlu, bu dunlar hanı Adamemnon, sözün sonunu sana getireceğim gibi söze de seninle başlıyorum. Hükmün altında pek çok halk bulunuyoruz. Zeus ise eline hem asayı hem görenekleri vermiştir ki onları tedbirle idare edesin. Bunun için söz söylemek sana ne kadar gerekiyorsa başkalarını dinlemek de gerektir. Biri gönlünün dürtüsü ile cümlenin iyiliği için söz söylerse onun ileri sürdüğüne uygun tedbir almak gerektir. İşte ben şimdi bana en iyi görüneni söyleyeceğim. Benim çoktan edinmiş olduğum ve bugün üstünde durduğum kanaate varmış bir başkası yoktur. Zeus Dölü, öfkelenmiş Hahileus'un barakasından bizim istediğimize aykırı olarak kız bir seyisi aldığın gün bu kanaate gelmiştim. Seni vazgeçirmek için ne kadar çok söz söylemiştim. Fakat sen yüksek gönlüne kapıldın, ölümsüzlerin, şanın şerefini yükselttiği bir kahramana hakaret ettin, şeref payını elinden aldın ve hala tutuyorsun. Şimdi, haydi, vakit varken, gönül çeken hediyelerle, tatlı sözlerle onu nasıl yatıştırabileceğimizi düşünelim. Adamino'nun teklif ettiği hediyeler, ona Budunlar Hanı şöyle karşılık verdi, ihtiyar. Sayıp döktüğün hatalarım yalan değildir. Bu hataları inkar etmiyorum. Nice savaşçı değerindedir o kahraman ki, Zeus şerefini yükseltmek için Ahaylıların ordusunu bozguna uğratmaktadır. Fakat meymenetsiz, duygulara uyarak hatalar işledimse, şimdi de tamirleri için sayısız kurtulmalıklar vermeye hazırım. Hepimizin önünde vereceğim çok seçkin hediyeleri sayayım. 7 üç ayaklı ki henüz alev görmemiş, 10 Batman, Talent, Altın, 20 tane ateş gibi pırıl pırıl kazan, yarışlarda birçok ödül kazanmış 12 kuvvetli at. Bu duynakları kalın atların yarışlarda bana kazandırmış oldukları ödülleri biri elde etse kıymeti çok büyük altın edinebilirdi. Ona kusursuz işlerde eli yatkın 7 kadın da vereceğim. Bunlar Lesboslu kadınlardır, kendisi güzel Lesbos şehrini aldığı zaman onları kendime ayırmıştım, güzellikte bütün kadınlardan üstün oldukları için. Bunları ona vereceğim ve onlarla birlikte, vaktiyle kendisinden aldığım bir sesin kızını da bulacaktır ve büyük ent içiyorum ki hiçbir zaman yatağımı almış değilim, erkeklerle kadınlar arasında adet olan münasebette bulunmamışımdır. Bütün bunlar hemen kendisine verilecektir. Bundan başka, eğer tanrılar bize Priam'ın geniş sitesini alıp talan etmeyi nasip ederlerse, Ahaylılar arasında daha nimetler paylaşılırken gelsin. Gemisini bol bol altın ve tunç yüklesin, fazla olarak Arboslu Heleni'den sonra en güzel Troyalı kadınların 20'sini seçsin, götürsün. Ve bir gün Ahay ilinde yerin memesi Arbos'a dönersek, damadım olsun, kendisine büyük itinalayla büyütülmekte ve şımartılmakta olan benim tekne kazıntısı sevgili oğlun Orusts ile aynı derecede saygı ve sevgi göstereceğim. Güzel yapılı konağımda 3 kızım vardır, Hirsodemis, Laodike ve Iphianossa. Hangisini isterse alsın Peleus'un konağına götürsün ve bana hediyeler vermesin, ben onlara dünyada kimsenin kızına vermediği zengin çeyizler hediye edeceğim. Ona güzel şehirlerimden de 7 tane vereceğim, Kaidami, Enop, Hayır şehirlerini otlaklarıyla beraber. Tanrısal Peris'i ve çayırları Gürantia'yı, güzel Epeia'yı ve bağlarıyla birlikte Pedasus'u ona mülk edeceğim. Hepsi deniz sahiline yakın, kumsal Pilos'un ötesindedir. Onlarda oturan, koyunları ve sığırları bo, zengin insanlar ona tanrı gibi saygı gösterecekler, asasının hükmü altında ona zengin vergiler ödeyeceklerdir. İşte öfkesini yatıştırmak için bütün bunları vermeye hazırım. Artık o da razı olsun. Dediğimden vazgeçmeyen, inadı bükülmeyen bir Hades vardır. Bu yüzden insanların en çok nefret ettikleri tanrı da odur. Ondan daha büyük hükümdar olduğum gibi yaşça da ondan büyük olmakla övünebildiğim için bana uyarlık göstersin. Buna ihtiyar araba sürücüsü Nestor karşılık verdi. Çok şanlı Atreoğlu. Budunlar Hanı Adamemnon, Ahileus sana verdikleri hiç de küçümsenecek hediyeler değildir. Haydin, hemen seçkin kimseler gönderelim, en büyük tezlikle Peleoğlu Ahileus'un barakasına gitsinler. Haydin, şimdi belirteceklerim itaate hazır olsunlar. En önde Zeus sevgilisi Phoenix başa geçip kılavuzluk etsin, arkasından büyük Ayas ile tanrısal Odysseus yürüyecekler. çavuşlarımızdan da Odios ile Evri Beytsyanlarına katılacak. Şimdi eller için su getirin, sonra sükut emredilsin, dualarımızla Kronos oğlu Zeus'a yalvaralım ve bize acımasını ümit edelim. Böyle dedi ve söylediğini hepsi beğendi. Vakit geçirmeden ellere su döktüler, delikanlılar kraterleri, testileri ağızlarına kadar doldurdular. Sonra herkesin sarığına tanrılara saçı kılınacak şarabı döktüler. Saçılar bittikten ve günün istediği kadar içildikten sonra Atreoğlu Adamemnon'un barakasından çıktılar. İhtiyar araba sürücüsü Nestor hepsine ayrı ayrı tavsiyelerde bulundu. Bir göz işaretiyle de Odysseus'a anlatmış oldu. Kusursuz Peleoğlu'nu kandırmaya çalışsınlar. Elçilerin Ahileus'a gitmesi, kumlu çakıllı kıyı boyunca denizin gürültüsü içinde. Yan yana gidiyorlar ve yeri sarsan Tanrı'ya çok yalvarıyorlardı. Kolaylıkla Ayakos soyu Peleoğlu'nun olu gönlünü kandırabilsinler. Mirmidonların gemilerine ve barakalarına geldiler. Orada Ahileus'u buldular. Kitara çalarak gönül eğlendiriyordu. Güzel sesli kitarası sanatla içlenmiş, gümüşle süslenmişti. Bu çaldığı alıp talan etmiş olduğu Etin şehrinin ganimetleri arasından kendisi için ayırmıştı. Bunu çalarak ve kahramanların destanlarını okuyarak gönlü şahit oluyordu. Karşısında Patroklos, yalnız başına, sükût içinde oturmuş, Eyakos soyu Ahileus'un çaldığı kesiş anlarını gözetliyordu. Tanrısal Odysseus başta, ilerleyip Ahileus'un önünde durdular. Şaşkınlıkla sıçrayıp ayağa kalkan Ahileus, kitarayı elinde tutarak oturmuş olduğu yere bıraktı. Patroklos da onun gibi kahramanları görünce ayağa kalktı. Sonra elinin bir jestiyle, ayağına çabuk Ahileus şöyle dedi, selam size, dostlar gibi geliyorsunuz, elbet yoksa büyük bir ihtiyaç mı var, çok darılmış isem de, ikiniz Ahaylılar arasında en çok sevdiklerimsiniz. Tanrısal Ahileus böyle diyerek onları Erbovan halılar üzerine oturttu. Sonra hemen yakınında duran Patroklos'a şöyle dedi. Minuitos oğlu, daha büyük bir krater, şarap testisi al. Daha kuvvetli bir şarap hazırla, herkes için sağraklar getir. Çatımın altına gelenler çok sevgili dostlardır. Böyle dedi, Patroklos da sevgili arkadaşına itaat etti. Çarçabuk büyük bir et masası getirerek ocağın eşiği içine yerleştirdi. Üstüne bir koyun ve bir semiz keçi sırtı, bir de iyi beslenmiş, çok yağlı bir domuz arkası getirip koydu. Otomedon etleri tutuyor, tanrısal Ahileus doğuruyordu, parçaladıktan sonra şişlere dizdi. Tanrılar benzeri Minuitaios oğlu da büyük bir ateş yaktı. Odunlar iyice yanıp alevleri sönmeye başlayınca, korları yaydı ve etlere tanrısal tuzu ekerek şişleri ateşin üstüne uzattı. İyice kızardıktan sonra etleri şişlerden tepsilere sıyırdı. Patroklos güzel sepetler içindeki ekmeği dağıtırken Ahileus kebapları pay pay ayırıyordu. Sonra tanrısal Odysseus'un karşısına geçip oturdu ve arkadaşı Patroklos'a tanrılara kurban sunmak emrini verdi. Ondan sonra hazırlanmış, önlerine konmuş seçkin paylara hepsi ellerini uzattılar. İstedikleri kadar yiyip içtikten sonra Ayas Phoenix'e işaret etti. Bunu gören tanrısal Odysseus, şarapla doldurduğu sarığını kaldırarak şöyle konuştu. Odysseus'un nutku, selam sana Ahileus. Herkesin payını aldığı ziyafetler, bugün gerek Atreoğlu Adamemnon'un barakasında gerek şimdi burada eksiksizdir. Gönüllerin hoşlandığı yemekler boldur. Fakat şu saatte ziyafeti cümbüşü düşünecek halde değiliz. Önümüzde Zeus Dölü büyük bir felaket kuruyor, ondan korkuyoruz. Denk yapılı gemilerimiz kurtulacak mı, mahma olacak. Sen büyük hamasetinle yardıma gelmedikçe bizim için bu acı düşünceden kurtuluş yoktur. Coşkun Troyalılar ve ün salmış müttefikleri gemilerimizde hisar arasında kamp kurmuşlar. Sayısız ateşler yakıyorlar, daha ziyade dayanamayacağımıza inanarak kara gemilere atılmamızı bekliyorlar. Kronos oğlu Zeus şimşekler çakarak onlara hayırlı alametler göstermektedir. Hector da, kuvvetine mağrur, Zeus'un yardımından emin, kudurmuşçasına her tarafa seyirtiyor, tanrılara insanlara hürmet göstermiyor. Tanrısal şafağın görünmesini bekliyor. Gemilerimizi ateşlere vermeye ve dumanlar içinde bunalacak ahaylıları kılıçtan geçirmeye hazırlanıyorlar. Bütün bunlardan gönlümle korku içindeyim, tanrılar tehditlerini hakikate eriştirecek mi? Kaderimiz Atkısrak Yatal Arbos'tan uzak, Troya ili içinde mahvolmak mıdır? Yorgun, bitkin bir halde olan Ahayoğullarını kurtarmaya, içinde geç kalmış bir arzu duyuyorsan, fazla beklemeden kalk artık. Fenalık olup bittikten sonra çaresi bulunmaz, senin içinde gelecekte acı bir pişmanlık olabilir. Buna meydan vermeden Danaos Dalai'dan felaket gününü uzaklaştırmayı düşün. Hey sevgili dost, baban Peleus'un seni Adamemnon'a sefere gönderdiği gün şunları söylediğini hatırla. Çocuğum, zaferi sana Athene, Hir vereceklerdir eğer isterlerse. Fakat olu gönlünü göğsünde bastırmak sana düşer. Tatlılıkla hareket etmek daima en doğru yoldur. Yaramaz atışmaya gem vur ki Arboslular, ihtiyarları, gençleri sana daha çok hürmet etsinler. İhtiyar bunları söylemişti, sen ise unutuyorsun. Haydi, daha vakit geçmemiştir. Canlar yakan öfkeni artık bir tarafa bırak. Adamemnon, öfkeden vazgeçersen sana küçümsenmeyecek hediyeler teklif ediyor. Henüz alev görmemiş 7 tane 3 ayaklı. 10 betmen altın, 20 tane ateş gibi pırıl pırıl kazan, yarışlarda birçok ödül kazandırmış oldukları ödülleri biri elde etse kıymeti büyük altın edinebilirmiş. Kusursuz işler yapmada elleri yatkın 7 Lesboslu kadın da verecek, bunlar en güzel Lesbos şehrini alıp talan ettiğin zaman, güzellikte bütün kadınlardan üstün oldukları için kendisine ayırmıştı. Bunları sana verecek ve bunlarla birlikte senden aldığı Blaizes'in kızını bulacaksın ve büyük bir ente içiyor ki hiçbir zaman onu yatağına almış değildir. Onunla erkeklerle kadınlar arasında adet olan münasebette bulunmamıştır. Bütün bunlar sana hemen verilecektir. Bundan başka eğer tanrılar nasip eder de Priam'ın geniş şehrini alıp talan edersek, Ahaylılar arasında da nimetler paylaşılırken sen de Gemini bol bol altın ve tunç ile yükleyeceksin. Fazla olarak Arboslu Helene'den sonra en güzel Troyalı kadınlardan 20'sini seçip götürürsün. Ve bir gün kısmet olur da Ahay ilinde yerin memesi Arbos'a dönersek damadı olacaksın. Sana büyük itinalayla büyütülmekte ve şımartılmakta olan tekne kızıntısı oğlu Orusts ile aynı derecede saygı ve sevgi gösterecektir. Güzel yapılı konağında 3 kızı vardır, Hirsotemis, Laodike ve İfizanos'sa hangisini istersen alır, Peleus'un konağına götürürsün. Ona hediyeler vermeyeceksin, onlara kendi dünyada kimsenin kızına vermediği zengin çeyizler hediye edecektir. Bunlardan başka sana güzel güzel şehirlerinden 7 tane verecek. Karkemul, Enop, Hayır şehirlerini otlaklarıyla beraber, tanrısal feresi ve çayırları Gür Aneteya'yı, güzel Epilia'yı ve bağlarıyla birlikte Pedasos'u sana mülk olarak bırakacaktır. Hepsi deniz sahiline yakın ve kumsal Pilos'un az ötesindedir. Onlarda oturan, koyunları ve sığırları bol zengin adamlar sana tanrı gibi saygı gösterecekler. Asa'nın hükmü altında sana zengin vergiler ödeyeceklerdir. İşte öfkeni yatıştırmak için bütün bunları yapmaya hazırdır. Eğer Atreoğlu ve hediyeleri senin olu gönlüne eskisinden de daha iğrenç gelecek olursa, o halde dahi hiç olmazsa öbürlerine. Ordu içinde yorgun ve bitkin bir halde olan bütün ahaylılara acı. Onlar bundan sonra seni bir tanrı gibi sayacak ve sevecekler. İğrenç bir kudurdanlık içinde Hector. Buraya gemileriyle gelmiş olan ahay ordusu içinden kendisiyle boy ölçüşecek tek kahramanın bulunmadığına inanıyor. Bu sefer seninle temasa gelince onu yenecek haddini bildirmiş olacaksın. Ahaylılara ne büyük bir şan kazandıracaksın. Ayağına çabuk Ahilleus şöyle cevap verdi. Ahilleus'un cevabı, Tanrı soyu Laetos oğlu, çok hünerli Odysseus, size sözü açık açık söylemeliyim. İşin nasıl olmasını istediğimi ve nasıl olacağını anlayasınız da arka arkaya karşıma geçip uzun uzun ötüp durmayasınız. Yüreğinde başka şey saklayan ve ağzı ile başka şey söyleyen benim için Hades'in kapıları kadar nefret edilecek adamdır. Söylenmesi bana en doğru görünen şeyi söyleyeceğim. Atreoğlu Adamemnon'un beni hiçbir zaman kandıramayacağına inanıyorum, öbür Danaosluları da kandıramaz. Ben çok iyi görüyorum, düşmanla durmadan, canla başla dövüşenin kadri tanınmamaktadır. Bir kenara çekilip aylak aylak duran ile canını hasmı koyup harp eden bir tutulmaktadır. Cesur ile korkak aynı takdiri görür. Bu kadar meşakkatlere katlanmaktan, her gün kavgalarda hayatımla oynamaktan ne kazandım? Bir kuş ne bulursa bıkmadan usanmadan dadasıyla yavrularının ağızlarına getirmeye nasıl çabalarsa onun gibi ben de sayısız geceler uyumadım. Gündüzleri başka insanları vurup talan etmek için kanlı kavgalarda savaştım. Gemilerimle gidip ahalisini yendikten sonra tahrip ettiğim şehirler 12'dir. Karada, bereketli Troya ilinde, 11 şehir daha almış bulunuyorum. Her birinden geniş ve çok kıymetli hazineler elde ettim. Bu hazineleri Atreoğlu Adamemnon'a getirip verdim. O da arkada, güzel yapılı gemilerin yanında durur. Hazineleri alırdı, azına dağıtır, çoğunu kendine ayırırdı. Başlara, hanlara da şeref payları verirdi. Bunların şeref payları ellerindedir. Yalnız benden, bütün ahalılar arasında yalnız benim şeref payımı aldı. Sevgili karımı gasp etti. Peki, yanında yatsın. İstediği gibi ondan şahit olsun. Fakat Arbostlular niçin Troyalılarla dövüşsünler? Atreoğlu niçin bir ordu toplayıp buraya getirdi? Güzel saçlı Helene için değil mi? Ölümlü insanların yalnız Atreoğulları mı karılarını severler? Gönül ve duygu sahibi her insan kendi karısını sever ve korur. O kızı da ben, ganimet olarak alınmış bir halayık idiyse de. Bütün gönlümle severdim. Onu benden koparıp aldı, bana böyle bir oyun oynadı. Şimdi, kendisini bu derece iyi bilen bir adamı imrendirmeye kalkmasın, onu dinlemeyeceğim. Gemileri, her şeyi yiyen ateşten kurtarmak için sizden, Odysseus ve başka hanlardan faydalanmalı düşünsün. Bensiz de çok iş yapabilmiştir, bir hisar yaptırmış boylu boyunca. Büyük ve geniş bir hendekte kazdırmıştır, kazıklar bile çaktırmıştır. Böyle iken çanlar yakan Hektor'un hamasetini kıracak bir yol bulamıyor. Ben Ahaylılarla birlikte kaldaya girerken Hektor kendi surlarının dışına çıkamıyordu. Sykes kapılarına ve meşe ağacına kadar bile gidemiyordu. Bir gün beni orada beklemişti. Yalnızdım, böyleyken saldırışımdan büyük bir güçlükle sıvışa binmişti. Ben de bundan sonra tanrısal Hektor ile dövüşmek istemiyorum. Yarın önce Zeus ve bütün tanrılara kurban sunulacak. Sonra gemilerim denize yüklenecek ve gözlerinle görmeyi istiyorsan gemilerimin balıklı Helispont üzerinde nasıl sefer ettiklerini görebileceksin. İçlerinde de hararetle kürek çeken insanlar bulunacak ve eğer ünlü yeri sarsan bize uygun rüzgar bağışlarsa 3 gün sonra bereketli Futia'da olacağım. Orada epey mallar bırakmıştım. Felaketim için buraya gelirken, onlara buradan kaderin yardımıyla götürebileceğim altını, kırmızı tuncu, güzel kemerli halayıkları ve boz rengi demiri katacağım. Şeref payımdan söz açmıyorum. Onu bana veren tahkir için gene elimden aldı Atreoğlu Adamemnon Han. Ona söylediklerimi tekrarlamanı emrediyorum. Başka bir Danayoslu'ya böyle bir oyun oynamak isterse. Belki şimdi ona da kafa tutanlar olur. Daima sıkılmaz bir adamdır. Fakat ne kadar utanmaz olsa da yüzüme bakmaya cesaret edemez. Ben ona ne sözlerimle ne kollarımla asla yardım etmeyeceğim. Beni çok aldattı, çok tahkir etti. Sözlerle bana bir daha oyun oynayamayacak. Yaptıkları yeter. Bundan sonra ne hali varsa görsün. Akıllı tedbirli Zeus onun aklını çelmiş. Hediyeleri beni iğrendiriyor. Onu ben bir saman çöpü kadar bile saymıyorum. Bu saatteki bütün malların ve bundan sonra edineceği malların 10 katını, 20 katını bağışlasa. Orhomenus'a akan bütün servetleri veya her kapısından 200 savaşçı, atları ve arabaları ile geçebilen ve her evinde hazineler bulunan Mısır'daki Tebes şehrinin servetlerini bağışlasa. Kum veya toz taneleri sayısınca bana mal bağışlasa. Adamemnon, ruhunu inciten harareti tamamıyla ödemeden gönlümü kandıramayacak. Atreoğlu'nun kızına gelince, hayır, hayır, onunla evlenmeyeceğim. Başka birini, benden daha büyük han olacak başka bir ahaylı bulsun kendisine damat yapsın. Ben tanrılar korur da memlekete dönersem Peleus bana uygun bir kız bulur. Hellada ile Fitia'da, şehirlerini savunabilir hanlar ve onların kızları eksik değildir. Onlardan istediğimi alır evlenebilirim. Ahay donanmasını ve ordusunu kurtarmak için daha elverişli bir planı gönülleriyle tasarlayabilirler. Öfke beni onlardan uzak tuttuğu için son planları yürüyememiştir. Fenisk burada kalıp yanımızda yatabilir. Böylece yarın benimle gemilere binerek vatana dönebilir. Tabii gönlü böyle istiyorsa. Zorla götürmek niyetinde değilim Fenix'in nutku, öyle dedi. Söylediklerinden hepsi heyecanlanmış, susuyor, ses çıkarmıyorlardı. Büyük bir şiddetle teklifi reddetmişti, ihtiyar araba sürücüsü Phoenix, hıçkırarak konuşmaya başladı. Ahay donanması için o derece çok korkuyordu. Eğer gerçekten ünlü Ahilleus dönüşü kafana koymuşsan, eğer ne olursa olsun bizim güzel yapılı gemileri ateşten kurtarmama karar vermişsen. Ruhun bu derece öfkelenmişse, ben burada sensiz, yalnız nasıl kalabilirim, sevgili çocuğum? Beni ihtiyar araba sürücüsü Peleus, senin için göndermişti, Fiya'dan seni Adamemnon'un yanına yollarken. O zaman ancak bir çocuktun, henüz ne kimseyi esirgemeyen kavgadan, ne de insanların erdemlerini belirtmeye yarayan derneklerden hiçbir şey bilmiyordun. Beni bütün işleri sana öğretmek için göndermişti. Sen güzel konuşmasını bilmeliydin, büyük işler de başarmalıydın. Böyle olunca ben sensiz burada kalmaya razı olamam sevgili çocuğum. Tanrı, beni ihtiyarlıktan sıyırıp vaktiyle ilk defa olarak kadınlara güzel Helyada'dan çıktığını günlerdeki parlak gençliğime geri çevireceğini vaat etse dahi senden ayrılamam. O sırada babam Ormenoğlu Amintot'la aram açıldığı için kaçıyordum. Babamın halayıktan bir gözdesi vardı. Gördüğü İgmal'den kıskançlık duyan anam dizlerime kapanarak. Babamdan önce o kızla yatmam için yalvarıyordu, kızı ihtiyardan soğutmak için. Ananın istediğini yaptım fakat çok geçmeden farkına varan ihtiyar bana beddua etmeye, lanet okumaya, canlar yakan erinyeleri üstüme musallat etmeye başladı. Beddualarına karıştırmadığı ne Hades kalıyordu, ne vahşi Persefonia, ne de yerin altındaki Zeus. Kucağına alacak benden doğmuş bir çocuğun olmasını asla istemiyordu, tanrılar da dileğini yerine getirmişlerdir. Artık kararımı vermiştim. Bu derece darılmış bir babanın konağında oturup ne yapacaktım? Hısımlar, kuzenler, yeğenler beni konakta tutmak için yalvarıyorlardı. Koca koca koyunlar, paytak yürüyüşlü boynuzlu öküzler. Yağları taşıyacak derecede semiz domuzlar boğazlıyorlardı. Bunlar Hefesteos'un ateşi ortasında uzatılıp kızartılıyor, ihtiyarın mahzeninden şaraplar alınıp içiliyordu. Dokul gece boyunca beni ortalarında tutup nöbetleşe uyumak üzere beklediler. Biri kapısı kapalı avlunun sahanlığında, öbürü dairenin divanhanesinde olmak üzere ateşler yanıyor, hiç söndürülmüyordu. Fakat onun en karanlık gece içinde dairenin kapısını kırdım, avlunun duvarından atlayarak kaçtım. Helyada içinde dolaşarak koyun yatağı, bereketli Fiyya'ya, Peleis Han'ın yanına geldim. Beni iyilikle karşıladı, bir babanın sayısız mallarının tek mirasçısı olarak itinalarla büyüttüğü oğlu gibi sevmeye başladı. Büyük bir halkı hükmünün altına vererek beni zengin etti. Fiyya'nın bir ucunda Dolopların hanı olarak oturdum. Orada seni, tanrılar benzeri Ahilleus, bütün gönlünce severek büyüttüm, bu hale eriştirdim. Sen de benden başka kimsenin arkadaşlığını, gerek bir ziyafete gitmek gerek evde yemeğini yemek için istemezdin, seni önce dizlerime oturtur, etini keser, ağzına verir, şarabını dudaklarına götürürdüm. Kaç defa şarabı tükürerek kaftanımın eteğini ıslatmıştın. Tanrıların benden bir çocuğun doğmasına yol vermeyeceklerini düşünerek senin her nazına katlanırdım. Sen, tanrılar benzeri Ahilleus. Sen o doğmayacak olan çocuğun yerini doldurarak beni eski lanetlemeden kurtarıyordun. Haydi Ahilleus, ulu gönlüne hükmünü geçir. Merhametsiz yürek sana yakışmaz, tanrılar bile merhamete gelir. Tanrılar erdemce, şan ve şerefçe, kuvvetçe senden üstün değil midir? Böyle iken bir hataya düşen, bir kabahat işleyen insanlar yumuşak dualarla saçılarla, kurbanlarının dumanıyla türlü sungularla yalvararak onları merhamete getirirler. Zeus'un kızları dualar, ayakları topal, yüzleri buruşuk, iki gözden şaşı tanrıçalardır. Sıkı sıkı hatanın izinden giderler, gürler sesli Zeus ona kolunu uzatmıştır, cekçilerinin gönlüne güven gelmiştir. Siz şimdi gidin, ahaylıların başlarına mesajımı götürün. Bu da ihtiyarların imtiyazıdır nokta, her şeye son veren ölüm uzun zaman bana erişmeyecek. Ben şimdi herkese, gemilerine binip ocaklarına doğru sefere çıkmalarını öğütlemek istiyorum. Saat geçmiştir. Yüksek İlyon'un sonunu göremeyeceksiniz. Olu gönlümle, çok defa, memleketten sırama uygun bir kızı, görenek üzere isteyip onunla evlenmek, ondan sonra rahat bir hayat içinde. İhtiyar Peleus'un biriktirdiği hazineler ortasında yaşamak arzusunu duymuşumdur. Benim için hayat kadar kıymetli hiçbir şey yoktur. Anam, gümüş ve yaklı tanrıça Tetis, çok defa söylemiştir. Beni iki kader her şeye son veren ölüme doğru götürmektedir. Eğer burada Troya şehri çevresinde kalır, dövüşmekte devam edersem benim için Sıla'ya dönüş imkansız olacak. Buna karşılık beni mahvolmaz bir şan bekleyecek. Eğer vatan toprağına dönersem yüksek şan ve şereften uzak kalacağını, buna karşılık ise bana çok uzun bir hayat mukadder olacak. Hatanın vücudu dinçtir, hayatları sağlamdır, duaları arkada bırakır, en önde dünyayı dolaşır, insanlara fenalık yapar. Arkadan yetişen dualar hatanın yaptığı fenalığı onarmaya çalışırlar. Bu Zeus kızları dualar, kendilerine saygı gösterenlere, dileklerini dinleyerek büyük yardımda bulunurlar. Onları açık açık dinlemekten uzak duranlar olursa, o zaman dualar da Kronos oğlu Zeus'a giderler, o dinlemeyenlerin ayaklarına hatayı bağlamasını dilerler, fenalığının cezası olarak acılar, kederler çeksin diye. Haydi, Ahileus, sen de Kronos oğlu Zeus'un kızlarına layık oldukları saygıyı göster. Eğer Atreoğlu sana hediyeler getirmeseydi, daha sonra için başkalarına bağlamasaydı, eğer eski hatasında direnseydi. Öfkeni bir tarafa atıp Arbosluların acıları, kederleri ne olursa olsun yardımlarına koşmanı tavsiye edecek ben olamazdım. Fakat o bugünden çok veriyor, daha sonra için fazlalarını vaat ediyor. Sana yalvarmak için Ahay ordusunun en cesur ve senin gönlüne en sevgili savaşçılarımı seçerek gönderiyor. Sözlerini, ricalarını boşa çıkarma. Bugüne kadar öfkeni saklamış olduğun için seni kimse kınayamaz. Eski kahramanların hatırasından da bunları öğreniyoruz. Onlardan da biri bir daydınlığa kapılabilirdi. Fakat hediyelerle, yalvarıcı sözlerle gönlü hoş edilirdi. Eski, çok eski bir hikaye daha hatırlıyorum ki, onu hepinize anlatmak istiyorum, dostlarım Kuretlerle Etoriyenler. Kalidon şehrinin etrafında kavgaya tutuşmuşlar. Boyuna birbirlerini kırıyorlardı. Etoriyenler güzel şehri müdafaa ediyorlar, Kuretler ise onu almak istiyorlardı. İkisi de çılgın bir kavgacılığa tutulmuştu. Tahtı altından Artemis, vaktiyle bağlarının taze mahsuründen kendisine bir şey sunmadığı için, Orne'ye darılmış, büyük bir belayı zincirinden salıvermişti. Öbür tanrılara yüzlük kurbanlar kesmiş iken yalnız Zeus kızı Artemis'e hiçbir şey sunmamıştı. Unuttuğundan veya hiç aklına gelmediğinden herhalde büyük bir hata işlemiş bulunuyordu. Öfkelenen Zeus kızı ok atıcı, bir yaban domuzu, beyaz dişli bir canavar salıvermişti. Korkunç hayvan Orne'nin bağları içinde büyük hasarlar yaratıyordu, bir çop yüksek ağaçları yetişmiş yemişleriyle. Köklerinden sökerek yere sermişti. Canavarı Orne'nin oğlu Melegros öldürdü. Bu işi başarmak için birkaç şehrin avcılarını, köpeklerini çağırmıştı. O derece büyük olan canavarın hakkından az sayıda avcılar gelemezdi. Hayvan ölmeden birkaç kişinin cesedini cenaze yakan ateş öbeklerine yollamıştı. Tanrıçanın parmağı ile hayvanın sorkası etrafında büyük kavga koptu, uğultulu sesler yükseldi. Canavarın başını ve kıllı postunu kimler alacaktı? Kuretler mi, yoksa olu gönüllü Etoriyenler mi? Melegros tavdaya katıldığı müddetçe Kuretler için iş fena gidiyordu. Sayıca çok idiyseler de hisarları dışında tutunamıyorlardı. Fakat bir gün Melegros'un yüreğine öfke, en makul kişilerin bile yüreklerini şişiren öfke girdi. Yüreği anası Athena'ya daralmıştı, karısı güzel Kleopatra'nın yanında uzanmış, zalim bir daydınlık içinde ruhu üzülüyordu. Kavgada kardeşleri ölen anası büyük bir keder içinde kalmış, durmadan tanrılara beddualar yağdırıyor. Bir yandan da türü gözyaşlarıyla ıslanmış olarak boylu boyunca yere uzanmış durmadan bereketli toprağı elleriyle vuruyordu. Durmadan Hades'i vahşi Persefolaya'yı çağırıyor, oğlunu ölüme eriştirmelerini diliyordu. O sırada kapıların etrafında takırdılar, patırdılar yükseldi, Etioliyenlerin duvarları oklarla, mızraklarla delik deşik olmuştu. Etiolia'nın ihtiyarları Meliagros'a, tanrı doğacılarını göndererek kavgaya katılması, müdafayı eline alması için yalvarıyorlardı. Ona büyük bir zeamet arazisi de vaat ediyorlardı. Güzel kaldın sitesinin en bereketli toprağından 50 arpunt, yarısı bağlık, yarısı buğday tarlası olarak. İhtiyar araba sürücüsü Orne de merdivenleri tırmanarak oğlunun yanına geliyor. Kavgaya katılması için yalvarıyordu. İş fenalaştıkça en sevgili arkadaşları, kız kardeşleri hatta hanım valideleri yalvarmaya geliyorlardı. Hiçbir yalvarışı kabul etmiyor, hepsine hayır diyordu. Göğsünde yüreği bir türlü kanmak bilmiyordu. Bir an geldi ki kendi evi tehlikede, Kuretler Hisaylara ayak basmışlar, geniş şehri ateşe vermişlerdi. Bu sefer karısının kendisi, güzel kemerli karısı, hıçkırarak Meleagros'a yalvarıyordu. Ona uzun uzadıya şehirleri alınan ölümlü insanları bekleyen acıları, kederleri hatırlattı. Erkekler öldürülüyor, şehir yakılıyor, yabancılar çocukları, kadınları alıp götürüyorlar. İşte kahramanın yüreği bu facialarla heyecanlandı. Kalktı, kıvılcım saçan silahlarını taktı, kavgaya karışarak Etoriyalılardan felaket gününü uzaklaştırdı. Bu sefer kahraman kendi yüreğinin heyecanına uyarak öfkesinden vazgeçmişti. Bu sefer ona çok ve değerli hediyeler vaat edilmemiş. O da bir karşılık aramamış ve almamıştır, fakat onlardan felaketi uzaklaştırmıştı. Hey çok sevgili çocuğum, bir tanrı seni yanlış yola saptırmasın. Gemileri ateşe verildikten sonra kurtarmaya koşmak senin gücüne gitmez mi? Ahaylıların seni bir tanrı gibi saydıklarını istiyorsan, şimdiden teklif edilen hediyeler için yürü. Eğer teklifleri reddettikten sonra canlar yakan kaldaya girersen, bizden felaketi uzaklaştırsan dahi aynı övgü ve saydığı göremeyeceksin. Son karışıklıklar ayağına çabuk Ahilleos cevap olarak şöyle dedi. Zeus Dölü Phoenix benim iyi ihtiyar atam, o türlü şeref ihtiyacını yoktur. Zeus'un kaderinden gelecek şereften başkasını düşündüğüm yoktur. Ve bu kadar koca karınlı gemilerimizin yanında bana sadık kalacaktır, göğsünde bir nefes kaldıkça ve baldırlarım yürüyebildikçe. Fakat sana söyleyecek bir şeyim daha var, iyice kafana sokak. Kahraman Atreoğlu'na yaranmak için karşımda inleyerek, hıçkırarak yüreğimi karıştırma. Seni bu kadar sevdikten sonra senden nefret etmemi istemiyorsan onu sevmemelisin. Senin vazifen benim yanıma gelip bana fenalık edene fenalık etmektir. Şuradakiler gidip söylediklerimi götürürler. Sen burada kal, yumuşak bir yatağa yatacaksın ve tan ağrır ağarmaz görürüz. Memlekete hareket edecek miyiz, kalacak mıyız? Böyle dedi ve kelime söylemeden bir kaş işaretiyle Patroklos'a ihtiyara kaba bir yatak sermesi için emir verdi. Böylece öbürlerine Baraka'yı çabuk terk etmeleri gerektiğini anlatmış oluyordu. Fakat işte bu sırada tanrılar benzeri Ayas Teleimanoğlu söz alıp şöyle dedi. Tanrısal Laertesoğlu, çok hünerli Odysseus, gidelim. İşin sonucu bu yolculukta alınamayacağını görüyoruz. Çay çabuk gidip hiç elverişli olmasa da dinlediklerimizi şu saatte meclis halinde cevap bekleyen Danayoslulara yetiştirmeliyiz. Ahilleos göğsünün içinde çok büyük bir vahşi yürek tutuyor. Zalim, kendisinin bütün başkalarından üstün şerefle saygı görmesine, ordu içinde hizmet etmiş iyi arkadaşlarının dostluğuna hiç alaka göstermiyor. Merhametsiz adam, kardeş katili bir kimseden, hatta insanın çocuğunu öldürenden diyet kabul olunmaktadır. Bu suretle bol para ödeyen Demos içinde kalabiliyor. Tazminatı alan da olu gönlünü göğsünde basıyor. Senin yüreğine ise tanrılar bitmek bilmez, fena bir öfke koymuşlar. Bir kız, tek bir kız için. Bugün ise biz sana en mükemmellerinden 7 kız ve onların üstüne daha birçok şeyler teklif ediyoruz. Yüreğini biraz yumuşat, yurduna saygı göster. Çatının altında bulunuyor ve bütün Danayoslular adına yalvarıyoruz. Bütün Ahaylılar arasından senin için en yakın ve en sadık dostlar kalmasını diliyoruz. Buna karşı ayağına çabuk Ahilleus şöyle dedi. Zeus Dölü, Ayas Teleim'in oğlu, Budun Marhanı. Söylediklerini gönlünce söyledin. Fakat ben o bildiğin şeyleri, Atreoğlu'nun o küstah tavrı takınıp beni Danaosluların önünde değersiz bir adam yerine koymasını hatırladıkça yüreğim kabarıyor. Şimdi siz gidin, şu mesajımı, sözlerimi onlara götürün. Cesur Priam'ın oğlu tanrısal Hektor Mirmidonların barakalarına ve gemilerine gelmedikçe, Argosluları kırıp donanmalarını ateşe vermedikçe kanlı kavgaya girişmeyi düşünmüyorum. Benim barakamın, benim hara teknemin yanında Hektor'un ne kadar azgında olsa dövüşmekten kaçınmak zorunda kalacağını sanıyorum. Böyle dedi, onlar da ayrı ayrı iki kulp husara alıp saçı kıldıktan sonra gemiler boyunca yürüdüler. Odysseus başta gidiyordu. O sırada Patroklos arkadaşlarına ve halayıklara çabuk Phoenix için kaba bir yatak hazırlamalarını emretti. Halayıklar itaat ederek emredildiği gibi yatağı, postlar, örtüler, ince keten çarşaflar sererek hazırladılar. İhtiyar, tanrısal şafak vaktini beklemek üzere yattı. Ahilleus sağlam barakasının en kuytu yerinde yattı. Yanına da Lesbos'tan getirmiş olduğu bir kadın Probos kızı güzel Diomede uzanmıştı. Patroklos gidip barakanın öbür ucunda yattı, onun da yanına Ahilleus'un vermiş olduğu bir kadın, kemeri güzel İfa'ya uzandı. Bu kadın yüksek Skyros, müstahkem Enies şehri feshedildiği zaman alınmıştı. Elçilerin dönüşü, ötekiler, Atreoğlu'nun barakasına gelince, her yandan Ahay oğullarının altın saraklarla kendilerini karşıladıklarını ve üst üste sualler sorduklarını gördüler. En iyi ki Budun Larhan'ı Atreoğlu Adamemnon sordu, haydi söyle ünlü Odysseus. Gemilerden her şeyi yiyen ateşi uzaklaştırmaya razı oluyor mu? Yoksa olu gönlünden öfke henüz çıkmadığı için teklifi ret mi ediyor? Bunun üzerine cefa kahramanı tanrısal Odysseus cevap verdi. Çok şanlı Atreoğlu, Budun Larhan'ı Adamemnon öfkesini söndürmek istemiyor. Tersine azgınlığı artıyor, seni de hediyelerini de itip tepiyor. seni Arbostlular arasında, kendini düşünüp Ahaylıların ordusunu ve donanmasını kurtarmak için bir yol bulmaya davet ediyor. Kendisi, dediğine inanılırsa, Tan ağır ağarmaz, güzel yapılı gemilerini denize indirecek. Bugün için herkese de gemilere binip yurtlarına dönmeyi öğütüyor, vakit geçmiştir, diyor. Artık Yüksek İlyon'un sonunu göremeyeceksiniz. Gürler sesli Zeus ona kolunu uzatmıştır. Savaşçılarının gönlüne güven gelmiştir. İşte söylediği budur, benimle beraber olanlar, Tanrısal Ayas ile iki çavuşla bu sözleri tekrarlayabilirler. İhtiyar Phoenix orada yatmaya kaldı. Ahilleus onu yarın kendisiyle beraber gemiye binmeye davet etti. Kendi isterse, yoksa onu zorla götürmek niyetinde değildir. Böyle dedi, hepsi sustu, ağızlarından ses çıkmadı. Söylediklerinden o derece heyecanlanmışlardı. Uzun zaman Ahay oğulları böyle dilsiz, damlı, kederli kaldılar. Nihayet Narası Gür Diomedes söz alıp konuştu, çok şanlı Atreoğlu. Budunlar hanı Adamemnon, kusursuz Peleoğlu'na böyle yalvarmamalı ve bunca hediyeler teklif etmemeliydin. Bu yapılmasaydı da çok mağrur bir adamın gururunu tekliflerinle kat kat arttırdın. Bırakalım onu kendi keyfine, isterse gitsin, istemezse kalsın. O kaldaya dönecekse ancak göğsünde yüreği onu çağırırsa ve bir tanrı dürterse dönecektir. Haydin, hepimiz benim düşündüğüm gibi yapalım, şu saatte yatıp uyuyalım. Gönülleri şahit edecek ekmek ve şarap da vardır, iç ateşin, cesurluğun kaynağı budur. Fakat gül parmaklı güzel şafak görünür görünmez, tezlikle yayaları ve arabaları gemilerin yanına gönder. Onları kaldaya, atışmaya cesaretlendir, kendinde en ön safta savaşa giriş. Böyle dedi, hepsi at kısrak terbiyecisi Diomedes'in söylediklerini beğendiler. Bunun üzerine saçılayda kılındıktan sonra herkes barakasına gitti ve uzanarak uykunun yemişlerini devşirdi.